Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy, Burak Çankaya ile birlikte kurduk bu kanalı. Bilim İletişimi kanalındasınız. Hemen yanımda, altımda görüyorsunuz, Ahmet Koluman hocamız var, Profesör Doktor. İkinci kez bize katılıyor. İlk bölümde biyoterörizmi konuşmuştuk ve çok sevilmişti. Ben de çok severek izlediğim bir bölümdü. Kendisiyle bugün yine bir başka konuyu konuşacağız. O da biyosensörler. O şekilde ben biliyorum sadece. Detayını hocamız anlatacak. Hoş geldiniz diyeyim. Hem de bilim iletişimi ile ilgili fikirlerinizi de sormuş olayım.
Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle bugün Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annesine mesaj atabilen, annesine ulaşabilenlerin ne kadar iyi hissettiğini biliyorum. Ulaşamayanlar için de varlıklarını içinde hissettiklerini bildiğimi söylemek istiyorum. Gelecek bilimde ile ilgili olarak hep hissiyatım doğru yerde doğru şeyi söylediğim yönünde. Biyoterörizmle ilgili çok olumlu tepkiler aldım. Bunda kanalın süreci doğru yönetmesinin de çok büyük etkisi vardı. Çünkü iki ucu keskin bir bıçakla ilerliyordum ve bu bıçağı gerçekten hiçbir yere saplamadan biz doğrudan kesimimizi yapıp çıktık. Tam tabiriyle söyleyeyim. Biyosensörlerde de gene bilimsel bir kanal olması, doğru yerde doğru şeyi söyleyebilmek için biyosensörle ilgili hemen hemen herkesin çok fazla bilgisi var ama ben bugün özellikle bir sistemin validasyon verifikasyondan bahsedeceğim. Yanlış pozitif bir şey söylerseniz ne olur? Yanlış negatiflikte ne olur? Bir şeyin stabilizasyonu neden önemli? Neyi neden tasarlamamız gerektiği? Bugün bayağı böyle sohbet edeceğiz, konuşacağız. Umarım herkes benim beklediğim kafamdaki resmi kendi kafasına oluşturabilecektir.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de bunu yapacaktım. Benden önce davrandınız. Ben de kendi annem ve ablam başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakları ödenmezler. Biz burada güzel güzel bugün bilim iletişimi yapıyorsak, zamanında bize annelerimizin yaptığı bilim iletişimi, eğitim bizi bugüne getirmeleri önemli. O yüzden onlara buradan yayından selam söyleyenler vardır ya. Hangi kameraya? Şu kameraya selam söylüyorum annemle ablama. Onlar da izliyordur beni. Evet hocam, biyosensörler, yani yanlış pozitif dediniz. Bir sürü aslında arada terim attık izleyenlerin üzerine. Onları anlatacağız ama çok önemli bir
Evet.
şey. Bugün artık korona testlerinin, örnek vereyim, hani artık çok işimizde olduğu için girmek istemiyorum fazla ama yine de yanlış çıktığı, yanlış mı ölçüyor, tekrar mı insanlar enfekte oluyor? Bütün bunları konuşuyoruz. Bunların hepsini de test etmek, biyosensör ve hatta bir psikolog olarak, yani test teorisi, ölçüm teorisi, yani yanlış pozitif nedir, validasyon nedir, verifikasyon nedir? Bunlar çok çok aslında önemli kavramlar.
Kesinlikle.
Ben size sözü size bırakayım. Sizin sunumunuz içinde bunlar zaten vardır. Sizi izleyelim,
Kesinlikle.
arkamıza yaslanalım. Bir üniversite dersini herkesin anlayacağı şekilde birlikte dinleyelim.
Şimdi öncelikle bu konu bu kadar hani kısa sürede ben bunu 14 hafta boyunca haftada 3 saat anlattım. Yaklaşık 3 yıl boyunca. Bir saat içerisinde size bu 72 saati sıkıştırarak anlatmaya çalışacağım. Ne anlatacağım? Bir tanımlardan bahsedeceğim. Biyosensör nedir? İhtiyaç analizi yapacağız. Neye ne kadar ihtiyacımız var? Sonra tasarıma gireceğiz birazcık. Asıl konuşacağımız kısım tasarımda işte analit nedir? Reseptör nedir? Hangi yüzeyi kullanmamız lazım? Bunu nasıl dönüştürmemiz lazım? Nasıl okumamız lazım? Bu kısımla ilgili birazcık beyin jimnastiği yapa yapa gideceğiz. En sonunda bir tane biyosensör yapacağız beraber. Bunu da öğrencilerin final sorusundan aldım. Soruya ben cevap vereceğim, merak etmeyin. Ardından bu sistemi geçerli kılacağız. Yani piyasaya çıkartacağız. Piyasada bu ürünün çarpmaması için ne yapmamız gerekiyor? Laboratuvarda hangi testleri yapmamız lazım? Hangi testleri yaparsak, hangi aşamada hangi sonucu görürsek nasıl hareket ederiz? Uzun uzun anlatacağız. Doğrulamayı konuşacağız. Ardından da ben teşekkür edeceğim ve konuyu kapatacağız diye
Ve
düşünüyorum.
sorularımızı alacağız. Daha da önemlisi
Aynen
ben.
öyle. Şimdi aslında biyosensör hep şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir şey var, bir şeyi anlamaya çalışıyoruz. Fakat bu anlamaya çalıştığımız şey nedense invazif olmasın, karşıdaki kişinin vücut bütünlüğünü bozmasın, olabildiğince
İnvazif
işte...
hocam, şimdi kesin bana dediniz yayından önce. Ben o yüzden hemen durduruyorum. İnvazif dediğim, yani İngilizce invasive, yani girişimsel olmayan diye çeviriyorlar. Ne demektir?
Vücut bütünlüğünü bozmayacak bir teknikle teşhis yapabilmek.
Ya kan
Örnek
almak
veriyorum.
invazif midir mesela?
Tabii ki.
Ha.
Vücut bütünlüğünü bozuyorsunuz.
Deliyorum
Karaciğer tümörünü tanımlayabilmek için evet karnı açabilirsiniz. İçeride karaciğere bakabilirsiniz. Ama bir de bunu atıyorum tükürükten, gözyaşından ya da kişinin terinden yapmak var.
orayı.
Şimdi invazif olmayan teknik bizim için çok değerli. Ha, az invazifler var, kanla yapılan işler var. İdrarla yapılan işler invazif değil mesela.
Evet.
Bunların
Zaten
hepsi
çıkan bir
enzimler.
şeyi veriyor yani.
Aynen öyle. Zaten gebelik testi mesela idrarla yapılır. Ben bu arada bir pozisyonumu alacağım. Tam
Evet.
rahatlayayım. Evet. Şimdi
Hocam kafanız
şöyle bir bilgi.
biraz aynen aşağıda olursa daha iyi olur. Çok yukarı kalmasın. Heh, süper.
Tamam mı?
Müthiş.
Tamam. Şimdi geriye dönüp baktığınızda işte medeniyet dediğimizde aklınıza gelen aslında birkaç tane böyle eski medeniyet var. Mısır bunlardan bir tanesi. Ne yapıyor Mısırlılar? İşte kadınlar cinsel ilişkiyi takiben bulunan bu bahçede bulunan arpa ve buğday dolu torbalara idrarlarını yapıyorlar. Aslında arka plandaki bilgi ne? İçeride bir bebek varsa bebek bir büyüme hormonu bırakıyor. Bu büyüme hormonu idrarda bulunabiliyor ve hamile olmayan kadının idrarıyla suladığı torbadan daha hızlı yeşeriyor. Hatta ve hatta daha ileriye gidiyoruz. Eğer buğdaylar yeşerirse erkek, eğer arpa taneleri yeşerirse kız olacağı bilgisine de haiz oldukları söyleniyor. Bununla ilgili biraz spekülatif laboratuvar sonuçları çok doğrulamıyor ama var mı %50 %60 oranında doğruluk var. Gene bir baktığınızda evet bir bilgi var. İdrarda bebeğe ait bir şey olduğu ve idrarda bebeğe ait bu şeyin sonuçta bir etki yarattı. Tabii biz bugün ne yapıyoruz? İdrarla gebelik testi yapıyoruz. Ne kadar sürede cevap alıyoruz? Yeşermeyi beklemeden 15 saniye, 30 saniye gibi bir sürede alıyoruz. Gene aynı hormonu kullanıyoruz. Bebek tarafından gönderilen bir hormonla biz bunu okumaya çalışıyoruz. Yani sadece bizim tekniğimiz değişti aslında. Tekniği değiştirmemizdeki de espri ne? Biz orada artık ilgili hormonu bağlayabilecek üniteleri bir yere sabitlemeyi öğrendik. Yavaş yavaş daha küçük, daha hızlı, daha doğru sonuçlar verebilecek şekilde hareket etmeye başladık. Peki, bizim bir biyosensöre ihtiyacımız vardı. Aslında biyosensöre bazı konularda çok ihtiyacımız var. Örnek veriyorum, en popüleri biyosensör deyince aklınıza direkt gelen şey şeker ölçümü. Çok ihtiyacımız var. Neden? Çünkü dünyada diyabet trendi artıyor. Peki o zaman trendi artan her şeyi biyosensör yapmalı mıyız? Kalp krizinde de trend artıyor. Kalp krizi peki kalp krizi olduğu zaman ne oluyor? Kanda troponin buluyorum. Bu troponine ben baktığım zaman işte öncesinde kalp krizini söyleyebilir miyim, söyleyemez miyim? Teorik olarak evet, pratikte hayır. Çünkü eğer siz bu biyosensörü doğru yapmazsanız ve bu biyosensörde ölçümlerinizde yanlış pozitiflik 1 milyonda bir olsun. 1 milyon kişiden bir tanesi kanından troponine baktığında pozitif buluyor ve hastaneye gidiyor. 1 milyonda bir negatiflik olsun. 1 milyon kişiden bir tanesi kanında troponin bakıyor ve negatif veriyor, evinde kriz geçiriyor. O yüzden bazı biyosensörleri çalışırken hassasiyeti çok arttırmak gerekiyor. Ne
Şimdi
kadar
yanlış
sürede
sonuç da verebilir, doğru da verebilir. Bazen
tabii.
ama hani bir hata yapacaksa garantili hata gibi diyorum ben buna. Yani dediğiniz gibi kriz geçirenin yanlış bulması, yani biraz daha fazla yanlış pozitif bulması belki de hayatta kalması açısından daha mı iyi? Bu çok ilginç bir şey. Yani bir geliştirilirken bizim normal halktan insanların hiç düşünmediği bir yere değindiniz burada aslında.
Tabii. Şimdi çok daha farklı bir örnek. İlk açılışta dediniz ki koronavirüste pozitiflik var, negatiflik var. Şimdi ilk çıktığında ben bunu geçen sefer biyoterörizmde de söyledim. %65 pozitiflikle çıktık biz. Yani bu şu demekti. Ben %65 sonuçların %65'ini pozitif ya da negatif yakalayabiliyorum. Kalan %35 tam tabiriyle konuşacağım Allah'a emanet. Pozitifse negatif veriyorum, negatifse pozitif veriyorum.
Çok
Negatifse
önemli. Böyle bir durumda yani ben testime
işte
güvenemezsem.
o yüzden ne yaptılar? Şu anda testlerin güvenirlik aralığı en sonda bir tane slide koydum bununla ilgili. Şu anda testlerin güvenlik aralığı %95 güven aralığında %99 pozitiflik üstünden gidiyor.
Bu
Çok
ne
iyi bir
demek?
üstünden.
%95 güven aralığı ne demek?
Hataların ne kadar olduğu bir aralığımız var. Anlatacağım az
Ha, tamam.
sonra. Oraya geldiğimde o kısım çok derinlemesine gideceğim o kısmı zaten.
Tamamdır.
Şu anda iyi seviyedeyiz. Ama zaten şu anda bütün dünyada salgının da az çok eğilimi aşağıya doğru girmeye başladı. Brezilya istisna, Amerika belki istisna. En önemli sorularımızdan bir tanesi şu. Tamam, biyosensör yapalım. Çok güzel. Çok da ihtiyaç var. Gerçekten çok ihtiyaç var. Şöyle arada siz sormadan ben söyleyeyim. Bir biyosensörle hızlı tespit sisteminin farkı ne? Bir biyosensörde siz hiçbir üniteye genellikle ihtiyaç duymadan, gebelik testini lütfen düşünün, bir cihaza ihtiyaç duymadan doğruluk ya da yanlışlık bir biyomolekülü kullanarak okuyabiliyorsun. Bazı koşullarda bu biyomolekülün çıkarttığı tepkimeyi okuyabilmek için bir cihaza ihtiyacınız oluyor. Neyimiz var? Glukometremiz var. Parmağımızı deliyoruz, içeriye yerleştiriyoruz. İşte oradaki tepkimi az sonra anlatacağım. Neyse ne oluyor ve bir sonuç veriyor bize. Şimdi çok güzel yapalım, bir biyosensör yapalım. Ama bunun raf ömrü ne kadar olacak? Stabilizasyonu ne kadar olacak? Bunda kullandığınız ünite o kadar stabil bir ünite olmak zorunda ki sizin bu ürününüzün raf ömrü en az 2 ay olmak zorunda. Satıyorsunuz çünkü.
Tabii.
Yani düşünebiliyor musunuz? Ben muhteşem bir biyosensör yaptım. İşte atıyorum insan göz epitelinden çok şahane bir biyosensör yaptım ama raf ömrü 2 saat. Gitmez.
Bir kere
Satamaz.
o satın alınacak
Böyle
yere
bitmiyor.
gidecek. Oradan insanlar hemen o gün almayacak.
Aynen öyle. Bu işin çünkü bir tedarik süreci var. Geliyorum maliyete. Eğer ki sizin yaptığınız iş ne kadar önemli olursa olsun, standartta alabileceğiniz bir testin üstündeyse ve kişi bunu sık talep ediyorsa otomatikman maliyetten bu sefer iş değişiyor. Örnek veriyorum. Siz bir üre sensörü yaparsınız, üre biyosensörü yaparsınız. Kime yaparsınız? Diyalize ihtiyacı olan hastalar. Adam evinde, rutinde biz diyalizi nasıl yapıyoruz? 3 günde bir gidiyor hasta. Tamamen örnek veriyorum. Beyin jimnastiği için bunu konuşuyorum. Siz bir üre biyosensörü yaptınız. Ne yaptınız? İşte hastadan kanı aldınız. Hastanın kanından üre miktarı belirlendi. Bunu bir de cep telefonuyla kapılayabildiniz üstelik. Cep telefonundan da diyaliz merkezine sonuç gitti. Aynı zamanda nefroloğa da gidiyor. Nefroloğun onayıyla diyaliz merkezi dedi ki, evet hasta bugün gelsin, saat 2'de randevusu var. Ya da bugün gelmenize gerek yok, sonuçlarınız çok güzel. Ama bunun maliyetini siz test başına, lütfen rakama takılmayın, 500 TL, 600 TL yapıyorsanız hasta zaten rutin gidip diyalizini alıyor sadece.
Evet. Pratik de olması lazım, mantıklı da olması lazım maliyet
Aynen
açısından.
öyle. Yani o kadar çok handikap var ki aslında bir biyosensör yaparken oynamanız gereken çok alan var. Muhteşem bir teknik bilginiz olabilir. Olağanüstü bir teknik bilginiz olabilir. Ama stabilizasyon ve maliyetten patladığınız sürece bunun hiçbir esprisi yok.
Peki
Gelin.
hocam, bu şeker ölçmek için işte şeyler var, cihazlar var, kan şekeri ölçmek için. Buna biz biyosensör mü diyoruz, hızlı test mi diyoruz?
Uç tarafı biyosensördür. Öbür tarafı okuyucusudur. Bu bir biyosensör
Okey. Peki bu dediğinizde aslında hani şimdi diğer anlattıklarımız belki hani üre vesaire örneklerimiz verdik ama belki izleyenler için hani raf ömrü derken o kutucuk içinde o strip diyorlar onlara küçük şeylerdir.
sistemidir.
Elektronik yakından bakarlarsa bir şey var onun üzerine. Bunların bir ömrü var. Bunların tarihi geçiyor. Aynı dediğiniz
Evet.
gibi raf ömrü derken o gelsin akıllarına aslında izlerken. Yani
Tabii.
benim
Tabii.
kaynımın bilmem nesinde kan şekeri yüksek, diyabeti var. İçinde parmağını deliyor, ölçüyor. O işte küçük şeyin ucundaki olay dediğiniz gibi stripin ucundaki olay bu bir biyosensördür. Ve bunun
Aynen.
dediğiniz gibi hani belki tam o şekerimi verdi. Hastanede çıkanla aynı değerimi verecek. Bu
Onu konuşacağız.
güvenilirliği. Ha şimdi oraya size
Spoiler
paslamak
oldu.
için diyeceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. Bizi Periskop'tan ve Facebook'tan izleyen izleyicilerimiz YouTube'a gelebilir. YouTube.com bölü gelecek bilimde. Onların yayınını şimdi kapatıyorum. Orada görüşelim.
Tamam.
Evet hocam, söz sizde.
En önemlisi sonuçların güvenilir olması lazım. Şimdi siz arada söylediniz, hani spoiler gibi oldu. Ben şeker hastasıyım. Evimde şekerimi ölçüyorum. Ne çıkıyor? 130, 150, 160, 130, 150, 160. Ama benim doktorum diyor ki bana, hastaneye gelirken cihazını da getir. Senden kan aldıklarında bir kere de kendini ölç. Aslında doktorum şunu yapmaya çalışıyor. Hastanedeki cihazım benim kalibre, uluslararası standartlara uygun olarak tüm Türkiye'deki bütün cihazlar 6 ayda bir kalibre edilir. Bunun hiç kaçarı yok. Ve bunu yapmazsanız hastaneyle ilgili majör yaptırım yapılır. Hastanedeki sonuca göre kişinin cihazı kalibrasyona girdiği zaman kişi şunu biliyor. Hastanede benim değerim 120 çıkmıştı ama bak evdeki 80 okuyor. Demek ki benim artı 40, artı 30 seviyesinde eklemem gerekiyor. Bu neyi değiştiriyor? Kişinin insülin ihtiyacını değiştiriyor. Bu kişinin doğrudan kendisine yapacağı şeker hapı veya insülin uygulamasının ritmini değiştiriyor. O yüzden sonuçların güvenirliği de önemli işlerden bir tanesi. Şöyle bir baktığınız zaman aslında 50'li yılların trendi bu biyosensör dediğiniz şey. Hani İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, işte ekonomik olarak toparlanmaya çalışan dünyada tam da bilimin böyle işte pik yapmaya başladığı dönemde işte Amerika'da kandaki şekerin oksijenle beraber glikoz oksidaz dediğimiz bir enzimle harcandığını buluyorlar. Clark ve Lyons diyorlar ki biz bu glikoz oksidaz enzimini o zaman bir elektrotun üstüne koyalım. Bu elektrotun üstüne de kan geldiği zaman kandaki şeker ne kadar oksijen harcıyor, biz bunun üstünden şeker miktarını söyleyelim. Hala aynı mantıkla çalışıyor, hala aynı teknikle çalışıyor. Bu işte fantezi yapabilir misiniz? Tabii ki yepyeni dönüştürücüler, yepyeni ölçüm yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte bir elektrotunuz olmazsa optik olarak okuyabilirsiniz. Bunları az sonra anlatacağım nelerin ne olduğunu. Dediğim gibi 72 saati toplamaya çalışıyorum şu anda. Bunun ardından bir bakıyorlar dünyada aslında böyle bir trend başlıyor. Bak bunu da ölçebiliyoruz, şunu da ölçebiliyoruz, onu da ölçebiliyoruz. Bu sefer bir biyosensör dönemi başlıyor. Şimdi enzimler deneniyor, hormonlar deneniyor. İş birazcık daha öteye götürülüyor. Diyorlar ki biz bir hücreyi bağlayabiliyor muyuz? Bir bakıyorlar hücre de bağlanıyor. Ve zaman içerisinde elektronik sistemlerin, optik sistemlerin gelişmesiyle beraber aslında yepyeni bir bilim alanı doğuyor. Şimdi klasik elektrokimyanın ötesine geçip bir süre sonra işi tamamen artık optik olarak, hatta bazen manyetik olarak, bazen entalpi üstünden, sıcaklık değişimi üstünden ölçebilen sistemlerle artık diyorlar ki biz ölçüm yapabiliyoruz. Bu sistemlere de biyosensörler diyebiliriz. Biyosensörler tanım her zaman ihtiyaç olduğu için sabahtan beri aslında az çok kafanızda tablo oluşmaya başladı. Bir biyolojik duyargacımız var. Bu biyolojik duyargacı biz fiziko-kimyasal bir çeviriciyle bağladığımızda doğrudan ilgili analit bağlandığında sonuç veren sistemimiz biyosensörler. Ne demek istiyorum sabahtan beri? Benim burada bir biyoaktif tabakam var. Ne var bu tabakanın içerisinde? Vücuttaki savunma molekülüm. Antikorum var mesela. Ne var bu sistemin içerisinde? Analitim var mesela. Analitim ve antikorum bağlandığı zaman normalde bunu yapıyor zaten. Antikor analite bağlanıyor. Ama hiçbir şekilde biz bunun elektriksel, optik, işte sıcaklık değişimi üstünden veya manyetik değişimini hiçbir şekilde okuyamıyoruz. Vücutta bir iş bu. Bu vücudun savunma reflekslerinden bir tanesi. Biz diyoruz ki bu antikoru bir yüzeye bağlasak ve bu yüzeyde antikor ve antijen arasındaki bağlanmanın tetiklediği değişikliği bizim bildiğimiz fiziko-kimyasal yöntemlerle ölçsek ve bunu kendi lehimize çevirip bunu bir test sistemi haline getirsek ne olur? İşte biyosensör oluyor. Sesim iyi değil mi bu arada?
Şu an çok güzel diyorlar, gür diyorlar. Kendi tamam. Sesimi de bir baktım. Sanırım o da iyi. Yani tamam. Aslında benim anladığım koskoca bir laboratuvarda bir elektrokimyasal hani ya da elektro derken yani bir cihazın elektronik dijital bir cihazın anlayabileceği bir reaksiyon ya da herhangi bir yöntemle bir test yapılıyor. Bu koskoca laboratuvarda falan makineye konan şeyi bizim küçük hale getirmemiz gibi kan şekeri örneğini söylersek.
Teorik olarak evet. Pratikte hayır. Bunları biz genelde tarama testi olarak kullanırız. Tarama testi nedir? Tarama testi
screening sizin, diye geçen hani
aynen öyle screening testler sizin hızlı biçimde cevap alabileceğiniz sistemlerdir. Var yok, var yok, var yok. Şu kadar var, bu kadar var. Önemli olan odur. sizin için belirli bir gruplandırma, bir batch, bir lot oluşturabilecek bir yapıda size rehberlik yapan sistemlerdir biyosensörler. Biyosensörlerin kesin güvenliğini ileri laboratuvar testleri doğrular her zaman. Ve biyosensörlerde bir esprimiz daha var. Küçük bir laboratuvar dediniz. Lab-on-chip konsepti diye bir şeyimiz var. Biz bugün için istiyoruz ki bizim küçücük böyle incecik kanallı biyosensörlerimiz olsun. Mikrofluidik sistem diyoruz. Çok tekniğe girmeyeceğim. Bu kanalların içerisine ben bir parça kan koyayım. Bu kan bana desin ki şu kadar üren var, bu kadar şekerin var, bu kadar işte atıyorum ALT, bu kadar AST, bu kadar ALP diye bütün değerlerimi bildirsin. Bugün için dünyadaki trend şuna dönüyor. Evde tıp. Niye? Çünkü artık doktorlar hastanede yük istemiyorlar, kalabalık istemiyorlar. Düşünsenize, bütün bu korona süreci içerisinde duyduğumuz bir sürü şey var. Örnek veriyorum, hasta hastaneye gidip benim topuğum çatlak diyor. Korona salgını var. Topuğu çatlak.
İstemiyor yani bunu doktor özellikle yani kan şekerini evvelden hastanede ölçülüyorsa ya da dediğiniz gibi
Aynen.
niye gelsin? Bir de
Şimdi
bunun erken teşhis boyutu var değil mi hocam?
kesinlikle. Şimdi hayal ettiğiniz şeylerden birini arada hızlı sisteme örnek vereceğim demiştim. Benim hayal ettiğim ve yapmayı çok istediğim işlerden bir tanesi. Artık istiyoruz ki kişiler teletıp evde kalsın ama hastaneye sağlık bilgileri aksın. Aslında dünyadaki trend de buna gidiyor. Apple'ın yeni çıkan saatlerinde şu hareketi yaptığınızda doğrudan işte EKG'niz çekiliyor. Yaklaşık bir algoritmayla
Tabii.
çekiliyor aslında. Net değil.
Hiçbir zaman yani elimizdeki bu tansiyon, evdeki tansiyon aleti de böyle. Yani bunların marjinleri, hata marjı %95'in onu biraz daha düşük. Çünkü onun amacı o değil. Hastanedekinde dediğiniz gibi hani kalibrasyonu yapılan o çok çok daha doğru bir durumu olmak zorunda. Çünkü bunu bu maliyetle daha doğru olanı değil mi? Çok süper olanı o maliyetle benim evime sokamıyor. Şimdi Apple'ın şöyle bir farkı var. Diğer firmalar da bunu yapıyor ama kendisi işletim sisteminin içerisine research kit denen bir şey koydular. Yani Cambridge, Harvard bazı araştırmalar yaptığında ya da isteyen okul bunlarla işbirliği yaptığında direkt olarak bilgi telefonun veya saatin neyse hareket verisi kaçta yattı, kaçta kalktı, akselerometre yani ivme ölçer verisi, işte adım attığı verisi veya o cihaz diyelim ki Bluetooth'ta şeye bağlı, işte kan ölçerine bağlı, kan şeker ölçerine oradaki bilgiler her şeyi istediğiniz gibi aktarabiliyorsunuz şifreli bir şekilde. Biraz da buraya gidiyor dediğiniz gibi
Tabii.
telefonlarımızda.
Şimdi bununla ilgili izliyor mu bilmiyorum. Benim bölümümde bir Sevilay hocam var. Elektronik mühendisi, doçent doktor Sevilay Çetin. Buradan da selam gönderiyorum. Onun bir kongrede duyduğu bir örnek var. Onu burada paylaşacağım. Kişiye de atıfta bulunduğum için.
Kaynak gösterdiniz hocam, süper.
Aynen öyle. Şimdi Japonya'da belirli bir yaştan sonra yalnızlık çok artıyor. Bu yalnızlık arttığı için genellikle evde kişiler ölü bulunuyorlar. Bu ölü bulunan kişi sayısını azaltabilmek için halıların altına piezoelektrik sistem. Az sonra anlatacağım. Benim de en sevdiğim sistemlerden biridir. Çocukların ayakkabısında hani böyle koşarken ışık yanar ya. O aslında bir dönüştürücü. O bir piezoelektrik. Kuart kristalleri var. Kütle değişimiyle beraber sistem tamamlanıp ışıklar yanıyor.
Sıkıştırınca
Tamamen.
elektrik üretiyor bir nevi.
Aynen öyle. Halıların altına piezoelektrik döşüyorlar. Eğer uzun süreli halının üstünde kalma olursa, yatma, düşüp orada bir kalma, ölüm durumu olursa sistem uyarıya geçiyor. 5 dakika sonunda düştü, kaldı diye hem sağlık yardımı geliyor hem cenaze arabası geliyor. Benzer şekilde bir başka örnek vereyim. Bu benim çok hayal edip yapmak istediğim işlerden bir tanesi. Arka planda da sıkıntılı bir geçmişteki bir haber var. 14 yaşında epilepsili bir kız çocuğuna işte tacizden dolayı hayal ettiğim işlerden bir tanesi. Bir bileklik. Bileklik. Epilepsi de bizim. Parametrelerimiz ne? Nabız yükseliyor. Terleme artıyor. Bilekliğim ne yapacak? Ter miktar ve nabıza bakarken aynı zamanda fasiyel sinirde bir uyarım açılıp bir uyarım kapanıyor. Genellikle göz sabitleniyor ve ağızda bir hareketlenme genellikle gözleniyor. Epilepsinin bir sürü formu var. İçine girdiğiniz için biliyorsunuz. Ve son manevramız ne? Düşme. Yani ben nabzım yükseldi. Birinci uyarımım tamam. İkinci kapıyı açıyorum. Evet, terlemeye başladım. İkinci kapıyı da
Sadece
açtım.
bunu açmıyoruz. Çünkü spor yapınca da bunlar oluyor mesela.
Aynen. Benden önce gene söylediniz.
Pardon.
Spoiler oldu. Bir yandan hasta gözünü dikti, sabitledi ve duruyor. Ama ağızda bir hareketlenme oldu. 4. Hasta düştü. Senaryo şu. Koşu bandındayım. Koşu bandında koşuyorum, bir yandan sakız çiğniyorum, gözümü de televizyona diktim ve düştüm. O zaman size bileklik soruyor. Düştün mü? Kriz mi geçiriyorsun? Kriz mi geçiriyorsun düğmesine basamayacağınız için, düştüğünüzde basıp kapatabileceğiniz için doğrudan GPS'e konumunuz atılıyor. Şu noktada kriz
Şu
geçirmektedir.
kadar süre boyunca basmadı buna, iptal etmedi.
Aynen öyle.
Bu
3 saniye.
Apple'ın saatinde yaşlılar için de var, düşme koruması diye. O da 3 dakika, 1 dakika falan bekliyor. 1 dakika sonra basmazsanız düğmeye, o da aynı mantığı yapıyor aslında. Ama sadece akselerometre ile çalışıyor bu dediğimiz. Sizin dediğiniz sistem çok daha
Biraz
gelişmiş bir
sofistike.
sistem.
Biraz sofistike. Dediğim gibi bu benim hayal ettiğim işlerden bir tanesi. Şimdi bu hızlı tespit. Gene hızlı tespite bir örnek daha vereceğim. Sonrasında sahneyi değiştirmek istiyorum artık.
Tamam.
Biliyorsunuz dağda bizim askerlerimiz var. Ve bir şekilde askerlerimize karşı herhangi bir şey olduğunda Allah göstermesin kan kaybedebilirler. Bu kanı kaybettiği zaman bir biyosensörümüz olsa kaç ünite kaybettiğini söylesek ve aynı anda bu kişinin konumu, kan grubu, kaç ünite kan kaybettiği sisteme bildirilse, bakın
En yakın
biyosensör
hastaneye.
en yakın hastane değil, helikoptere kan konulsa, yolda da bir cihazda cross yapılarak kan verilerek gitse.
Süper. Daha bile
Bu da bir hızlı
iyisi.
tespit. Yani bunlar hep oturup hayal etmenizle ilgili şeylerden bir tanesi. Az sonra geçen yıl ısı fuarında patentte altın madalya aldığımız bir biyosensörden bahsedeceğim. Hani iş çok, bu alanda çok fikir var ama bunların validasyon, verifikasyon, dediğim gibi asıl korku tüneli orada başlıyor. Bir sürü hayal edebiliyorsunuz ama hayal etmeden de zaten gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Ben geri slaytıma döneyim. Konuyu çok dağıttım. Şimdi biyosensörlerde enzimler, mikroorganizmalar, işte organeller, antikor, nükleik asit, canınız ne istiyorsa bir sürü bir şey kullanabiliyorsunuz. Bir sürü farklı yöntemle de tespit edebiliyorsunuz. Şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Şimdi şu örneğe geçeceğim. Evet. Benim için önemli olan şey karşındaki ürüne hassas bir tepki vermesi ve önemli olan net, spesifik bir cevap oluşturması. Sadece şunu düşünün. Antikor neden kullanıyorum? Biz biliyoruz ki antikorlar belirli mikroorganizmalara veya belirli antijenlere, bu bir polen de olabilir, bu bir zehir de olabilir, vücudun cevaben ürettiği koruma molekülleri. Bu koruma molekülleri işte üreten bizim belirli hücrelerimiz var. Ben bu hücrelerden monoklonal antikor ürettiğim zaman ve bu antikorları belirli bir yüzeye koyduğumda, varsayın ki piezoelektrik bir sistemin üstüne yerleştiriyorum. Neye bakıyorum? Hadi biyoterörizme gidelim. Antraks bakıyorum. Şarbon benim için çok önemli bir biyoterörist ajan. Havaya saçtıklarını geçen haftaki animasyondan hatırlayın. 24 saat içerisinde çok yüklü bir ölüm bekliyorum. Ne yaparım? Ben piezoelektriğin üstüne antikorlarımı yerleştiririm. Peki, durdum burada, çok güzel. Ortamda eğer antijen varsa sistemimde bir kütle değişimi olacak mı?
Yakalayacak onu antikor, evet.
Yakaladığında kütle değişimi olacak. İşte oradan sonraki sahne ışık olabilir, bir dijital ekran olabilir. Tamamen bana nasıl bildireceğine ben karar veririm. Türkü bile söyleyebilir. O bizim seçtiğimiz. Sistemin içerisinde beklentim, neden antikor kullanıyorum? Çünkü antikor çok spesifik. Doğrudan ilgili moleküllere bağlanıyor. Hiçbir şekilde siz antraksa spesifik bir moleküle bir koronavirüs bağlayamazsınız. Ya da antraksa spesifik bir moleküle kalkıp gene bakterilerden gidelim, bir brucella bağlayamazsınız. Bağlıyorsanız çok farklı bir güç uygulamanız lazım. Zaten bağlayabileceğiniz bir tanedir, en fazla 5 tanedir.
O da
Eğer siz...
kütleyi istediğim kadar değiştirmeyecek.
Aynen öyle. Bu tamamen sizin neyi, neden, ne kadar kullandığınızla ilgili bir durum. Benim için orada önemli olan şey sadece antraksi yakalaması. Yani spesifite. Az sonra
Evet.
anlatacağım. Şimdi yapı ve fonksiyona baktığınız zaman aslında derdimiz biyolojik bir olayı elektriksel sinyale dönüştürmek. Ne
Evet.
yapıyoruz? Demin verdiğim örnekler, Hemen şuradan geçeceğim. Bu kısmı da söylediğimi düşünüyorum. Enzimleri söyledim. Tercihen mikroorganizmalar, az sonra mikroorganizma kullanacağız. Aynen sahnemiz bu. Şimdi benim bir numunem var. Varsayın ki bu numunem benim idrar olsun.
Tamam.
Çok güzel bir örnek oldu. İdrarı ben ne arıyorum idrarda? İdrarda üre aranmaz zaten var. Aklıma bir şey, şeker arıyorum. İdrarda şeker arıyorum.
Tamam.
Ben idrardaki şekeri kalktım ne yaptım? Buraya enzim aldım. Glikoz oksidaz enzimini aldım. Bu şekerle glikoz oksidaz birleştiğinde ne oldu? Ne oluyordu? Glikonik asit çıkıyordu ve aynı zamanda harcadığı oksijen üstünden elektrottaki oksitlenmeye bağlı olarak ben bir sinyal alıyordum. Sahneyi değiştirdim. Ben tamamen farklı bir şeye gitmek istiyorum. Benim bir tane bakterim var. Ne olsun bakterimin ismi? E. coli olsun. En çok bildiğimiz bakterilerden biri.
Tamam.
Bir gıdada E. coli varsa ne demek? E. coli nerede
Mideyi
bulunuyor?
bozan bakteri değil mi bu E. coli?
Kesinlikle. E. coli nerede bulunuyor? Dışkıda bulunuyor. Gıdada varsa ne demek? Gıdanızda dışkı var demek. Özet bu.
Evet.
Gıdanıza bir bulaşı var. Kaynaklarına girmiyorum. Hani gıda
Nasıl
hijyenisti.
geldi oraya o? Evet, o önemli değil şu
Uzun
an.
uzun anlatabilirim istiyorsanız bununla
İftardan
ilgili.
sonra hoş değil o şu an. Evet.
E. coli'nin verdiği bir tepkiyi bilmek zorundayım. Bakın hiç enzime menzime girmeyeceğim. Birinci seçeneğim. Antikor olabilir mi? Olabilir. Gayet güzel bir seçim. E. coli'ye özgü antikoru bağlarım. Antikorla E. coli bağlandığı zaman ben bunu bir yöntemle okurum. Ne yaparım? Ben E. coli'ye spesifik bir DNA parçası, primer dediğimiz bir parçayı oluştururum. Bunun da ucuna güzel bir propçuk takarım, böyle parlar bağlandığı zaman. Optik olarak ışığı okuyabilir miyim? Tabii ki okuyabilirim. Bunu kendinden ışık saçan hale getiririm. Lüminesans yapan
Evet.
ateş böceklerini kullanırım bununla ilgili.
Genetiğiyle oynayarak dediğiniz gibi.
Yok, genetikle oynamaya hiç gerek yok. Parlamayı oraya koyarım. Varsa E. coli oraya geldiğinde spesifik bir parlama verir gene.
Tamam.
Sahneyi değiştiriyorum. Ben E. coli'yi oraya bağladığım zaman E. coli bağlandığında bir elektron çıkartmasını sağlarım. Bu elektronu da bir yerden bir yere gönderirim, bir akım tetikletirim. İşte bu amperometrik teknik dediğimiz. Amperometriyi ben veteriner hekimim, elektronik mühendis falan değilim. Ben hep kendi anladığım gibi anlatmayı severim. Amperometriyi ben hep şunu düşünürüm. Bir sınıftan bir sınıfa koşan öğrenci. O arada koşan öğrenci sayısı benim için akımdır.
Evet, güzel.
Potansiyometrik akım iki sınıftaki öğrencilerin birbirini dövme olasılığı. Sayısal. Karşılıklı kıyaslamalı. Bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu? Mühendisler büyük ihtimalle biliyorlar şimdi nasıl anlatılıyor diye. Ama asıl bakmamız gereken şey şu. Neyi tespit etmek istiyorum? Ne kadar spesifik gitmek istiyorum? Hangi yöntemi kullanarak tespit etmek
Evet, yani
istiyorum?
demin de dediğiniz bir şeyi bir ne dedik ilk başta, bakteriden önce ne demiştik? Şeker. Glikoz var mı idrarda? Bunu bulmanın bir sürü yolu var dediğiniz gibi. Glikozu enzimi olabilir. Glikozla işte bağlanan başka bir şey olabilir. Bir sürü farklı yol olabilir. Ya da işte ışıkla olabilir, optik dediniz. Önemli olan hangisi ucuz üretilebiliyor? Mantık şey, raf ömrü kalıyor. Bir sürü
Tabii.
faktörle ve stabil mi yani? Hangisi bizim işimize geliyor? Çünkü
Tabii.
bazı şey kulağımı bir öteki taraftan da tutabilirim ama hani o da çalışır ama iyi çalışır mı? Pratik çalışır mı? Dediğiniz
Şimdi
gibi.
pratikte kullandığımız lüminesansla ilgili bir yöntem var. Dedim ya ateş böceklerinde luciferin diye bir gen var. Luciferinin esprisi şu. Adenozin trifosfat dediğimiz ATP var ya vücutta enerji.
Enerji birimi. Evet.
ATP artı luciferin eşittir ışık. Bu kadar net. Ben bunu alıp swap'la sizin tabağınızın içerisinde gezdirdim ve cihazımın içerisine luciferin olan yere koydum. Bakteri varsa, bakteride adenozin trifosfat var mı?
Var.
Var. Luciferin bağlanacak mı? Bağlanacak. Bu parlama verecek mi? Verecek. Bu
Evet.
bugün piyasada çok rahat bulabildiğiniz aslında parlama tekniğiyle çalışan işte hijyen monitörlerinin esprisi.
Hani bu şeydekiler mi? Efendim ne oluyor da? Temizlik şeylerinde yapıyorlar ya, böyle karaltıyor burada var mı yok mu diyor o, değil mi?
Aynen
Aynen.
o.
UV ile
Aynen o.
falan da yapıyorlar.
Bunu isterseniz dezenfeksiyon sistemi için kullanırsınız, ister temizlik için kullanırsınız, ister bir otelin mutfağında kullanırsınız, isterseniz işte bir VIP hizmetinde tabaklarınızın temizliği veya işte herhangi bir bulaşı var mı diye bakmak için kullanırsınız. Hani Bu da böyle bir teknik. Bu da bir biyosensör mü? Evet, bu da bir biyosensör. Çünkü
Evet.
sonuçta bir canlıya ait
Elektronik parça
bir
kullanmadım ama parlıyor bana. Bilgiyi veriyor. Optikle kullandım. Evet.
aynen öyle. Şimdi mikroorganizmalara bir örneği de ileride vereceğim. Fakat öncesinde antikorlarla ilgili ne dedim? Biyoafinite nedir? Antikor antijene spesifik demiştim. Hatırlıyor musunuz? Başka bir şeye bağlanamıyor zaten. Ve
Evet.
kütle değişimini burada görebiliyor musunuz?
Aynen
Doğrudan
aşağıya
o
basıyor.
başlatıyor. Aynı şekilde eğer bir biyokatalitik sistemle gidiyorsanız sizin bir enziminiz olmak zorunda. Bu enzime karşı cevap vermek zorunda. Neydi buna da? Şekeri diriyorduk.
Evet.
Gene bir de immobilize hücre esaslı biyosensörler var. Çok severim. Gerçekten çok severim. Ama hücrenin ömrü çok kısa. Sürdürülebilirliği yok.
Laf
Yani
ömrü falan demiştiniz.
bir hücreyi ayırdığınız anda evet yapabilirsiniz. Ancak ve ancak parantez açıyorum. İmmobilize hücre esaslı biyosensörlerde bakteri çok rahat kullanırsınız. Neden? Bakteriler çünkü bizim hücrelerimiz gibi öyle ökaryot olayım aman şu organelimde olsun değil. Bildiğiniz aşure gibi bir şey, prokaryot. Kendi bölünme sistemleri bile çok farklı. Siz bir bakteriyi liyofilize ederek yaklaşık 80 yıl canlı tutabiliyorsunuz.
Ne ederek dediniz? Nasıl bir yöntem o?
Liyofilize ederek, suyunu uçurarak.
Kurutarak
Liyofilizasyon
yani şey gibi
kurutarak, kurutma,
diyelim.
aynen
Ha, tamam.
öyle. Bu teknik üstünden bir bakteriyi bir yüzeye bağladığınızda o bakterinin enzimlerini kullanabiliyorsunuz ki az sonra final sorusu dediğim şeyde bakteri kullanacağız. Gene transmembran esaslı biyosensörler var. Evet, çok güzel işlerden bir tanesi. Hücre duvarındaki kapıları kullanıyorsunuz. İşte orada ligand kapılar vardır. Bir sürü kapı var. Çok takılmıyorum. Kapıları kullanabiliyorsunuz. Belirli molekülleri alır bu kapılar. Ama
Bazılarını alır, bazısını almaz.
sürdürülebilir değil. Yani
Hücre lazım
evet,
çünkü, değil mi? Bana hücre duvarı lazım.
teorik olarak çok güzel, teorikte çok keyifli işlerden bir tanesi ama sürdürülebilir değil. Çünkü hep çarptığınız şey süre. Sürede kalıyoruz. O yüzden evet teorik olarak var, uygulanabilir. Bazı koşullarda çok da tercih edilir ama ilerlemesi çok zor. Peki benim bir antikorum var. Elimde kocaman bir antikorum. Çok büyük oldu. Elimde küçük bir antikorum var. Antikorumu bir yüzeye tutturmak istiyorum. Bu yüzeye ben bunu nasıl tutturacağım? Normal bildiğimiz kimyasalda, kimyada bize öğretilen işte Van der Waals bağlanmaları, jel içine tutuklamalar, polimer matrikse tutuklamalar, bir sürü yolla siz bunu tutturabiliyorsunuz. Çünkü bir de şöyle bir sorunum var. Benim biyosensörü genellikle kullandığım şey su, sıvılı, tükürük, gözyaşı, kan, idrar,
Evet.
hepsi sıvı. Şimdi ben oraya çok güzel antikorum var. Antikorumu oraya koydum. Merhaba idrar geldi. Antikor onunla
Çözdü
beraber
onu götürdü. Ha.
tutturmanız çok önemli. Bu bağlama ile ilgili birçok teknik var. Bunları işte dediğim gibi polimerlerin arasına entrapment dediğimiz kafesleme yöntemiyle de tutturabilirsiniz. Bir jelin içerisine de tutturabilirsiniz. Bir elektrik yükünü kullanarak yüzeyde biriktirebilirsiniz ya da birbirine çapraz bağlayarak aynı örümcek ağı gibi örebilirsiniz. Çünkü bunların buradan kaçması eşittir testiniz negatif.
Tabii.
Bu da böyle. Şimdi gelelim final sorusuna. Benim Staphylococcus aureus diye bir bakterim var. Çok severim. Çok da keyifli bir bakteridir. Ağız boşluğu, burun boşluğu, koltuk altında bulunur. Genellikle gıdalara bulaştığında da toksin üretir. Ürettiği toksinle de 24 saat içerisinde bol bol kusarsınız. Ve
Hocam siz bu
genellikle
bakteriyi niye seviyorsunuz?
çok
Çok
yani
severim dediniz ya, onu anlamadım.
ben mikrobiyoloğum.
Ha tamam. Ben çok da
Şimdi
severim diye.
yok gerçekten çok severim. Çok
Ha.
keyifli bir bakteridir.
Ya keyifli kısmı ne? Yani davranışları mı?
Üretmesi çok kolaydır.
Ha.
Çalışması çok rahattır. Tepkimeleri çok nettir. Hani arada çok sıkıntılı bizim bakterilerimiz vardır. Şimdi bu bakterinin biz katalaz pozitif olduğunu biliyoruz. Katalaz ne? Katalaz çocukken düştüğünüzde hidrojen peroksit sürüldüğünde kanınızın köpürmesini veren enzim.
Ha, bu
Aslında
oksijenli su dedikleri.
aynen öyle. Aslında vücut katalaz neden kullanıyor? Çünkü hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyici. Biz bugün için ne biliyoruz? Antioksidanlar kullanıyoruz işte cildimiz gerilsin
Yaşlanmayı önlesin falan.
gibi. DNA'mız kırılmasın, işte ne bileyim kanseri engelleyelim diye antioksidanlar kullanıyoruz. Aslında katalaz antioksidan mekanizmaların içerisinde etkin yapılardan bir tanesi.
Hocam
Ne yapıyorsa.
oksidaz dediğimiz olay, yani oksitlenme dediğimiz olay ya da şey diyebilir miyiz? Çok kabaca hani demirin paslanması gibi diyebilir miyiz? Hani akılda kalsın, hani DNA'yı oksitliyor da paslanıyor, kırılgan hale geliyor mu? Çok mu basitleştirmiş olurum?
Yok, oradan gitmeyelim ama
Ha.
oksijen vücuttaki birçok moleküle hasar verir.
Öyle diyelim. Tamam. Okey.
Öyle diyelim. Daha
Tamam.
pratik olacak. Benim alanımda değil. Yani o bölüm bir biyoloğun anlatması gereken bir kısım. Benim haddim hududum olmayan bir yer orası. Şimdi hidrojen peroksitte benim derdim şu. Ben bunu azaltmak istiyorum. Ve ortaya ne çıkıyor? Serbest oksijen çıkıyor ve su çıkıyor. Serbest oksijen çıktığını nereden biliyorum? Köpürüyor. Değdirdiğim yerde köpük köpük köpük köpük köpürüyor. Peki bu bakteri bu enzimi içeriyor mu? Evet içeriyor. Ben bunu nerede kullanırım? Şimdi şöyle biraz hayal gücü kullanmaya başlıyorum. Hidrojen peroksit nerede olabilir? Bir, sağlık sektöründe dezenfeksiyon için hidrojen peroksit kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Etkinliğine bakabilir miyim? Bakabilirim. Çok güzel. İki, Işınlama tesislerinde, gıda ışınlama tesislerinde suyun içerisine kaynak girdiğinde sudan hidrojen peroksit çıkıyor mu? Çıkıyor. Hidrojen peroksit toksik mi? Evet. Ne yapabilirim? Tesise girmeden önce biyosensörümü gönderirim. Ne kadar reaksiyon olduğunu görebilir miyim? Görebilirim. Bana zararlı mı? Bunu görebilirim.
Hocam şeyi kaçırdım. Şimdi bu bakteri de katalaz olduğunda dediğiniz ne yapıyor yani katalaz ne demek bakterinin katalaz yapması?
Bakteride katalaz enzimi var. Hidrojen peroksiti parçalıyor.
Parçalıyor ha ve oksijen çıkarabiliyor. Tamam.
Aynen öyle.
Bunu
Şimdi
kullanarak nasıl saptayacağız bu bakteriyi?
biyosensör yapacağız
Ha
bundan.
tamam.
Nasıl bir biyosensör yapacağımızı düşünüyorum. Nereye
Tamam.
hizmet?
Şimdi anladım.
Peki ben başka ne biliyorum? Katalaz ağır metal varlığında inhibe oluyor.
Yani
Bakın
çalışmıyor.
geçen yıl ödül alan patentimden bahsetmeye başlayacağım şimdi. Ağır metal varlığında katalaz inhibe oluyorsa ne yapabilirim? Kurşun, kadmiyum, civa, arsenik. Dört tane ağır metalim var benim. Ben bu bakteriyi bir yüzeye koyarsam, iyice sabitlersem, kuruttum, sabitledim bakteriyi oraya. Peki suyun içerisinde ağır metal varsa bu bakterideki katalaza bağlanacak mı? Bağlanacak. Ne yapacak? Katalaz hidrojen peroksit geldiğinde beklediğim oksijen reaksiyonunu verecek mi? Vermeyecek.
Vermeyecek. Evet. Çok güzel.
O zaman ben bunu askerin cebine bir kit olarak veririm. Asker dağda gezerken bir su kaynağı bulduğunda içmek isteyecek doğal olarak. Çünkü eforlu bir iş yapıyor. Su içilebilir mi, içilemez mi diye daldırdığında ağır metal var mı yok mu diye bu sensörle bakabilir mi? Bakabilir. Reaksiyon vermeyecek çünkü. Sahneyi değiştirdim. Ben
Burada
Mustafa'yı...
bakteriyi bulmak değil, ağır metali bulmak. Müthiş.
Aynen öyle.
Tamam.
Aynen öyle. Sahneyi değiştirdim. Ben aldım bu bakteriyi. İşte bu bakteri aslında çok sıkıntılı bir bakteri. Yani düşünsenize. Öğrencilere derste bunu çok anlatırım. Hava yollarında bir zehirlenme tetiklemiş bir bakteri bu. Tiramisu'nun içerisinde bulunuyor. 230 kişinin zehirlendiği bir bakteriden bahsediyorsunuz.
Havada
Ve
hepsinin
düşünün
kusması.
4 saatlik yol boyunca işte çıkışlar bu taraflarda ve 2 tane tuvaletiniz var. 230 kişi
Kötü.
kusuyor ve ishal.
Of çok kötü.
Yani
Acil iniş yaparım direkt. Hiç beklemem.
işte öyle bir lüksünüz yok bu arada. Neyse o ayrı bir konu. Ona başka bir zaman gireriz. Şimdi ben bu bakteriyi aldığımda katalazın inhibe olduğunu görmek istiyorum, değil mi? Ben bunu piezo bir sisteme koysam bir etkisi olur mu? Çünkü oksijeni ölçmem lazım. Oksijenin çıkıp çıkmadığını görmem lazım. Optik olarak dönüştürebilir miyim? Teorik olarak oksijenin renk değiştirmesi hani yapabilir miyim? Evet olabilir ama çok uzun yola gidiyorum. Termal yapabilir miyim? Ben neyi biliyorum? Bazı kimyasallar su ile birleştiğinde sıcaklık artar. Ama ben sisteme zaten su koyuyorum. Hayır.
O da
Olmaz.
olmadı ha.
SPR'ler çok sevdiğimiz prizmatik sistemler. Kırınıma göre gider ama çok pahalıdır. Başka ne yapabilirim? Amperometrik bir dönüştürücü yapabilir miyim? Elektronik olarak oksijeni okuyabilir miyim? Okuyabilirim. Ben birçok yoldan gidip birçok yoldan bunu aslında okuyabilirim, yapabilirim. Sadece su çalıştığım için ben bu yola gittim. Ama eğer ben Katalazı tek başına bakmak istiyorsam aşağıdaki bütün gösterdiğim, aşağıdaki dediğim şu kısmın
Şunlar.
hepsinden tek tek çalışabilirim. Örnek veriyorum. Staff Aerials aslında bizim için bir yandan da methicillin staff, dirençli Staph Aureus olduğu için hastane enfeksiyonudur. Çok önemlidir. İnsanlar hayatını kaybeder. Methicillin dirençli Staph Aureus'a karşı bir biyosensör yapmak istiyorsan bu sefer kimi arıyorum? Staph Aureus'u arıyorum. Ne yapacağım? İmmunoglobulin bağlayacağım. Aşağıda duruyor işte. Nereye bağlayacağım? Bu bana kalmış. Bir bakır tele bağlayabilirim. Çıkan hidrojen üstünden elektronik okuyabilirim. Ya da ortama bir renk koyarım. Bunu optik olarak da okuyabilirim. Bu tamamen karşımdaki tasarımı yapan kimyacı, biyolog, mühendis kişinin hayal gücüne kalmış durumda.
Bu renk olayı da biz aslında hani böyle çok bir aklıma örnek geldi yerleşsin diye, doğruysa tabii
Su içeceğim.
söyleyeyim.
Tabii.
Tabii hocam. Mesela kan verdiğimde ben Kızılay'la, o anda siz bir kan grubu beyan ediyorsunuz ama hani oradan bir örnek alıp böyle dört tane şey olan bir yere pıt pıt pıt bunları damlattı ve bir tanesi renk değiştirdi. Mesela bu da bir biyosensör diyebilir miyiz? Ya hızlı test mi
Yok.
deriz buna? Ve buradaki
Hızlı test.
tepkime nedir hocam? Mesela bunu merak edenler için biliyor musunuz?
Şöyle kan gruplarında kendine özgü şekerler ve protein dağılımları var. Her birinde bu bulunuyor ya da bulunmuyor, ya çok bulunuyor ya az bulunuyor. Bunların hepsinin bir araya geldiği özel bir ölçüm metodu. Öyle söyleyeyim. Yani sıfır grubunda bulunmayan bir şey, ABD iki tane bulunan bir şey gibi düşün.
Ona göre renkler değişiyor ve diyor ki bu buysa, şu şuysa bu
Kesinlikle.
gruptur. Tamam.
Kesinlikle. Devam ediyorum. Şimdi biyosensörü yaptık. Tamam, çok güzel. Asker dağıdı. Suyu süper içecek. İşte sistemi oturtturduk. Ne yapacağım? Bir, benim bu biyosensörümün duyarlılığına bakmam lazım. Şimdi sudaki kurşun, kadmiyum, civa, arsenik, dağın tepesinde fabrika yok ki ağır metal versin. Düşük olacak. Demek ki benim çok düşük bir seviyeye inebilmem gerekiyor. Bu bir. İki.
Hassasiyeti yani yüksek olmak.
Aynen öyle, duyarlı olmam lazım. İki. Benim sadece ve sadece ağır metale cevap vermem gerekiyor. Benim Staph Aureus'umun kalkıp oradaki başka bir maddeden katalazını inhibe etmemesi lazım. Seçici olması lazım.
Hem
En önemli.
hassas olacak ama hem de seçici olacak. Bu çok önemli.
Tabii.
Burada ben şey örneğini vermiştim hocam daha önceki yayınlarda. Bizim işte fonksiyonel MR'da da kullandığımız analizinde, EEG analizinde de kullandığımız ya da hep şeyi söylerim. Hani en basit örnek. Mikrofonunuz var. Signal to noise ratio problemi, yani sinyal gürültü oranı problemi. Bu her zaman bir problemdir. Şimdi biz burada yayında ne yapmaya çalışıyoruz? Hocanın sesi gelsin. Ben bunu bir elektronik filtreyle gain dediğimiz arttırabilirim. Elektronik olarak bunun gücünü arttırırım. Ama bunu arttırdığımda hocada arka planda hepimizde bir gürültü var biz duymasak da. Mikrofon bunu da almaya başlar. O zaman o işte sizin hışırtılı ses dediğiniz olay olur. Aynı
Aynen.
şekilde sorun bu. Hem hassas olacak yani hocayı duyacağım rahatlıkla ama arkadaki şeyi de duymayacağım. Hani birisi hassasiyet, duyarlılık birinci madde benim o gain'i arttırmam ki her sesi alsın. İkinci madde seçicilik de mesela ben burada noise suppression filtresi koyabiliyorum. Çünkü biliyorum
Kesinlikle.
ki gürültünün bir dalga şeyi var, nasıl diyeyim, imzası var, bir şekli var, özel bir dalga o. Hocanın sesinden biraz daha farklı. Diyorum ki ben programa al bunu, ona indir ama hocanın sesine dokunma diyorum. O zaman ne oluyor? Bana hem yüksek ama sadece hocanın sesini veren seçici bir şey olmuş oluyor. Bu örnek geliyor aklıma hocam hep.
Benzer şekilde verdiğiniz örneği ben destekleyeyim. Vücutta hücrelerde oluşan sodyum potasyum değişimi aslında bir aksiyon potansiyeli tetikler. Bu benim biyofizikte anlattığım işlerden bir tanesi. Biz bu potansiyeli EKG'de, EEG'de okuruz. Bunu da düşük bir sinyali, benim mühendislerim bunu çok çok iyi bilirler. Düşük bir sinyali arttıra arttıra arttıra arkadaki noise da artar. Ne
Gürültü de
yapar?
evet.
Bu sefer filtre koymaya başlarlar. O yüzden benden çıktıktan sonra, biyofizik dersinden çıktıktan sonra sinyaller sistemler dersini alırlar ki neyi nasıl filtreleyeyim, nasıl sinyalimi kaybetmeyeyim diye. Ayrı bir bilim alanı, gene benim boyumun üstünde olan yerlerden biri.
Estağfurullah.
Şimdi üçüncü olarak izninizle devam edeceğim.
Tabii hocam.
Ölçüm aralığına bakmam lazım. Eğer benim için çok çok çok az bir madde varsa, örnek veriyorum. 1 litrede 1 miligram bulunan bir şeyi ben 1 litrede 5 miligramı ölçebilen bir biyosensörle ölçebilir miyim? Mümkün değil.
Benim o aralığa inmem lazım. Oraya inmem lazım. Daha önemlisi, asker bunu aldı. Suyun oraya gitti. Daldırdı. 24 saat sonra cevap verecek. Böyle bir dünya
Gitti
yok.
zaten.
Bunu çok hızlı biçimde cevaplayabilmesi lazım. Bizim biyosensörlerde hep hedefimiz şudur. En geç yarım saat. Bazı durumlarda işte 3 saniyeden başlar, yarım saate kadar gider. En önemlisi şu. Bu asker bunu aldı. Yanında da arkadaşı var. Dedi ki ya Cevdet, hadi sen de kitini daldır bakalım ne var. Cevdet'inkinde kurşun kadmiyum civa çıktı. Benimkinde çıkmadı.
Haydi
Tutarlı biz.
bakalım. Tutarlılık, evet.
Suyu içecek miyiz, içmeyecek miyiz? Bu sefer muallakta kaldık. Hemen oradan birini daha çağırdık. Ne yaptım? Tek sayıya düşmeye çalışıyorum.
Hangisi çoğunlukta?
O yüzden tutarlılık bizim için önemli işlerden bir tanesi. Farklı koşullarda, farklı kişiler tarafından aynı miktardaki analiti hep aynı
Ya
ölçmek
da şu da
zorunda.
olabilir. Aynı suya o cihazı daldırıyorum. Tek kullanımlık mı sensörler hocam?
Genelde tek kullanımlık.
Ha, o zaman o kötü. Hani biz tutarlılığı çünkü şey için bir
O
testi
değişiyor.
yaptım. Tabii çok çoklu yapabildiğiniz bir şey için düşünelim. Bir testi
Diğer zamanlarda.
yaptım. Evet, bir dahaki yaptığımda da aynı yerden aynı sonucu almayı beklerim. Çok dalgalanmasını beklemem.
Şunu düşünün. Gebelik kiti aldım. Birinciyle baktım, hamileyim. İkinciyle baktım, hamile değilim. Üçüncüyle baktım, hamile değilim.
Tutarsız test. Evet.
Yani bu evet hayır testlerinde hep soru işaretidir. Tespit sınırı gene benim için düşebileceğim en az sınırdır ve yedinci madde ömrü. Bunun performansı düşmeden verebileceği hizmet ne kadar süreyle? Bir ay mı? 2 ay mı? 1 yıl mı? 5 yıl mı? Ne kadar dayanacak bu? Hani best before, İngilizce best before dediğimiz şey son kullanma
Son
tarihin ne
tüketim
zaman?
tarihi, evet.
Gene kararlılığı çok önemli ki kararlılık cihazın duyarlılığı veya baz çizgisindeki değişimleri ölçüm alan. Az sonra göstereceğim. Birebir örnekler üstünden de gideceğim. Hatta bugün bir Excel açıp yapmak istiyorum
Ha,
bunu.
süper. Hocam
Birkaç
ben iki soru
şey.
sorabilir miyim burada? Bir şu, tespit sınırıyla ölçüm aralığının ne farkı var?
Aralığınız ölçebildiğiniz analit konsantrasyonu. Yani
Ya çok
70
deli fazla. Fabrikanın dibindeyim. O kadar fazla ki artık görmüyor orayı mı?
70 mililitreyi ölçebiliyorum.
Tamam.
Bu benim ölçüm aralığım. Tespit sınırım 3 ile 400 arasında bir aralıkta gidiyorum.
Ne o 3 ile 400 olan şeyin miktarı
3
mı?
mililitre ile 400 mililitre arasında bir aralık tespit sınırım. Az sonra göstereceğim
Tamam.
tekrar.
Okey. Peki kararlılıkla tutarlılık arasındaki fark hocam?
Tutarlılık, sonuçlarınız tutarlı olmak zorunda. Her seferinde aynı sonucu vermek zorundasınız. Kararlılık daha çok bir kalite parametresi. Cihazın içerisindeki birçok şeyin bir araya gelerek evet bunun sonuçları kararlıdır. Bunun sonuçları bu sistemde bu şekilde, bu sıcaklıkta bu şekilde, bu basınç altında bu şekilde diyebildiğiniz
Tamam
kararlılıktır.
hocam.
Tamam mıyız?
Tamam, bunu anladım.
Devam edelim.
Eyvallah.
Peki. Şimdi validasyonla geldiğimiz zaman bir biyosensörün aslında bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi minimum tespit sınırı. Gene doğruluğumuz çok önemli, spesifitemiz çok önemli, sensitivitemiz çok önemli, yanlış pozitif, yanlış negatif ve kappa sayımız.
Ben şeyi
Minimum
soracağım. Validasyon nedir bir kere ilk başta dinleyenler için?
validasyon hiç daha öncesinde çalışılmamış bir sistemin geçerli kılınmasıdır. Ben böyle bir sistem yaptım. Ben bu sistemimi böyle geçerli kılıyorumdur. Verifikasyon ise bunu doğrulamaktır. Şimdi ben bir Excel'e geçeceğim
Tamam.
izninizle. Tam ekrandan çıktım. Sizi gördüm gene, kendimi gördüm. Evet, şurada bir Excel'im olacak benim, görebilirsin. Şimdi
Geliyor.
evet, aynen öyle. Şimdi benim bir tane kitim var. Ben bu kitimde ne yaptım? Bildiğim bir yöntemle kıyaslamak zorundayım. Nedir bu? Bu bir ISO metodudur. Örnek veriyorum. Neydi benim kitim? Ben ağır metal tespiti yapıyordum. O zaman ne yaptım? Bildiğim standarta göre sadece biri üstünden gideceğim. Diyelim ki kurşun üstünden gideceğim. 50 tane içinde kurşun bulunduran örneğim var. Şuna kurşun.
Hocam sağ aşağıdan büyütebilir misiniz Excel'i, zoom'unu?
Özür diliyorum. Yan tarafı görün istiyorum. Yan taraf benim için değerli çünkü.
Tamam. Bir büyütelim, sola kaydıralım o zaman.
İyi miyiz?
Biraz daha. Bir tık daha.
Tamam mıyız?
Tamam, iyi okunuyor hocam.
Şimdi bu kurşun pozitif örneğim. 50 tanem var. Şurada da kurşun negatif gene 50 tane, pardon özür dilerim. Negatif 50 tane örneğim var.
Tamam.
Benim yöntemimle girdim laboratuvara. Bu da Ahmet pozitif diyorum. Ahmet negatif diyorum. Dedim ki ben bu 50 tane pozitifin toplamda 48 tanesini pozitif buldum. Yani ISO yöntemine göre 50 tanem vardı. 50 tanenin bende de pozitif olanı kaç? 48. Doğru mu? Burada itirazınız var mı?
Başka bir teste göre, bilinen bir teste göre 50
Tabii ki
çıkmıştı. Benim
kıyaslayarak
yeni yeni
soruyorum.
gelen, çünkü tabii ben yeni çocuğum. Yeni
Hiçbir fikrim
gelenin
yok.
48. Onunla
Aynen.
karşılaşacağım. Tamam.
Ne yaptı? Aslında 50 tanenin 2 tanesi pozitif olmasına rağmen
Ben de
negatif.
negatif çıktı. Aynen. Tamam.
Burası kaç oldu? Burası 50 oldu. Doğru mu? Peki. Benim 50 tane negatifim vardı. 50 negatifimin kaçını negatif buldum? Cevdet Bey.
50'nin negatifini, ha, biz sallayalım. O da 45 olsun.
Tamam. Negatifte negatif olan 45 buldum. Doğru mu?
Hı.
Benim yöntemimde de negatif, öbür yöntemlerin negatif
Evet.
45. Burası kaç? 5. Doğru
Hı
mu?
hı.
Peki
Doğru.
burası kaç oldu? Burası 53 oldu. Burası kaç oldu? Toplam sayım her zaman 100'e
47. Hı.
ulaşacak.
Evet,
Şurası da
ulaştı.
50. Peki önüme bir tablo çıktı, bir değer çıktı. Az sonra formüllerini göstereceğim size. Ben dedim ya ben veterinerim, mühendis değilim, kolaycıyım. Benim.
Excel
Tabii canım Excel
hesaplasın.
hesaplasın. Benim sistemimin sensitivitesi 0,9. Yani %91 sensitivitem var. Bu şu demek. Benim bu kitimde kalkıp 100 tane örnek aldığımda 100 tane örneğin içerisinde eğer 10 tanesinde farklı bir analit varsa, farklı bir ağır metal varsa, örnek veriyorum belki de kalsiyum var. Gidip o 10 tanesi kalsiyuma bağlanabiliyor demek. Ve bana yanlış sonuç
Yanlış
vermek.
sonuç verdi, evet.
Geliyorum. Gene benim özgürlüğüm, hassasiyetim, özür dilerim. Spesifiteyi anlattım arada, özür dilerim. Sensitivitem ben 100 tane molekülden sadece 90'ını yakalayabiliyorum. Sensitivite bu demek.
Tamam.
Özür diliyorum. Demin karıştırdım. Tekrar edeceğim
Duyarlılık,
istiyorsan.
hassasiyet bu.
Aynen
Evet.
öyle. Spesifitem ben 100 tane molekülün içerisinde 5 tane kalsiyumu da gidip bağlıyorum.
Hı.
Ve bu bağladığım kalsiyumu da çok böyle önemli iş yapmışım gibi bak burada kurşun var diye de bildiriyorum demek.
Evet. Kurşuna
Hatta
spesifik değil, kurşuna özel değil. Kalsiyuma da kaydı. Tamam.
%4,3'ü sapabiliyor.
Hı.
Yaptığım analizlerin doğruluk oranı %93.
Doğruluk
Ben
nedir buradaki?
buradaki doğruluğum verdiğim sonucun yanlış pozitif ve yanlış
Ha.
negatiften bağımsız olarak ne kadarını doğru
Evet.
verebildiğim.
Var olan testle uyumlu olan kısmımız. Var
Aynen.
olan bilinen testle. Tamam.
Aynen öyle. %9,4 yani işte %10 civarında yanlış negatif veriyorum.
Yani
Ve
varken içinde ağır metal yok diyor bana.
tabii aynen
Evet,
öyle.
evet.
Bu
Yanlış
da
pozitifte. Ha.
yokken içinde %4'e yakın bir şeyim var.
Evet. İçmiyor o suyu. Boşu boşuna temiz suyu içmemiş oluyor. Ağır metal
Aynen
var
öyle.
diye.
Şimdi
Tamam.
bakın. Şuradan çıktım. Tekrardan sunuma gittim. Kaydetmiyorum. Bu
Tamam.
Excel'i isterseniz şeye verebilirim. Web sayfasına verebilirim. YouTube'a koyabilirsiniz. Benim için.
Kaynaklar bölümümüz var arkadaşlar. Açıklamalar kısmında kaynaklarımız diye bir link var. Oradan hocamızın klasörünü açacağız. Ahmet Koluman diye klasörümüz olacak konuklar bölümünde. Bütün hocanın anlattığı sunumlar, bu Excel, bir de ek dokümanlar da yolladı hocamız size. Hani burada
Kitap gönderdi.
göstermeli
Bayağı kitap
kitaplar.
gönderdi.
Onları da koyacağız arkadaşlar. Orada indirebilirsiniz.
Tamamdır. Şimdi benim için önemli iş neydi? Gördüğünüz deminki tablo. Şimdi bu tablo üstünden gideceğim. Burada şu kısım her iki metot içinde pozitif olanlar. Burası aslında negatif olup benim standart referans metoduma göre negatif olup benim metodumun pozitif buldukları. Burası aslında standart metoda göre pozitif olup benim negatif bulduklarım. Burası her ikimizde de negatif olanlar.
Çaprazdakiler düzgün, sıkıntı yok. Yani N1-2 ile N2-2 doğru görüyorsam ben uzaktan. Yok,
Evet,
birbirleri
o ikisi
2-2.
düzgün.
Bunlar düzgün.
Bunlar bize sorun yaşatan grup.
Evet.
Şimdi ne yapıyorum ben? Eğer ben sensitivite bakıyorsam pozitifleri doğru olarak saptamam. Yani ben bir sistemin içerisine 100 pozitif koyduğumda 100'ün 100'ünü de buluyorsam süper sensitifim. Birdir benim değerim. Ne
Süper.
yapıyorum? Ben pozitifin pozitif olduğu yeri o bölümün toplamına oranladığımda ve bunu yüzde çarptığımda sensitivitemi buluyorum.
Yani
Genel.
gerçekten orada ağır metal varsa onu bulabilme oranım gibi hassasiyetim.
Aynen
Tamam.
öyle. Ve bunun mutlaka ama mutlaka %95 üstünde olması lazım. Ne yapıyorsunuz? Laboratuvara girdiniz. Aldınız önünüze kaç tane? İşte 100 tane biyosensör. Başladığınız 100 tane biyosensörünüzdeki sayılar ayrı, kalite yönetimin konusudur. Çok merak
Belki
edilirse
de
oraya.
yüzde çıkmayacak, o daha fazla gerekecek.
Aynen öyle. Düşük, orta, yüksek dilisyonlarda koymaya başladınız. İşte az sonra sayıları söyleyeceğim zaten. Koymaya başladınız ve bunu 3 kere tekrar ettiniz. Her
Ha, bu
seferinde
da önemli.
aynı veriyi elde etmeye çalıştınız. Sonra dediniz ki ya Cevdet Bey ben yaptım. Hadi şimdi sıra
Evet,
sende.
ben
Sen gir.
önyargılı olabilirim. Bir şeyde hata yapmış olabilirim. Başkası yapsın.
Bu tekrar üretilebilirliktir. Başka birinin aynı sistemde yeniden aynı işi yapması az sonra göstereceğim. Slide'da var zaten. Derdimiz şu. Bir kişiye işi yaptırdığınızda mutlaka sistemde sapma oluyor. O yüzden mümkünse tanıdık laboratuvar varsa ona gönderir, ona yaptırırsınız. Eğer öyle bir durumunuz yoksa farklı bir kişiyi sokarsınız. Tarifi eline verirsiniz. Bunu buna koy. Pembe pozitif, yeşil negatif diye açıklamalı kağıdınızı verip durumu onun da değerlendirmesini sağlarsınız ki tarafsız bir sonuca ulaşabilirsiniz. Geliyorum spesifiteye. Spesifite neydi? Negatifleri doğru olarak hesaplamaktı. Biz ne bekliyoruz? Spesifik bir testte bütün negatiflerin negatif çıkmasını bekliyoruz. Ama
Yani
genel
ağır metali bulsun, başka bir şeyi bulmasın. Kalsiyuma
tabii
bana pozitif demesin, sadece
veya magnezyum.
ağır metale desin.
Aynen öyle. Beklentim bu. Benim negatifleri doğru olarak saptaması.
Tamam.
Gene doğruluk neydi? İşte bakın. Doğru olan yer, doğru olan yer toplama oranı çarpı 100. Doğru sonuçlarımı konuşuyorum. Negatifler beni bağlamıyor. Ne yaptım? Az önceki örnekte doğruluğum kaçtı? %93'tü.
İyi değil o zaman, değil mi? Burada da mı 95 sınırımız var?
Yani 95, 95 ve üstünü tercih ediyoruz. Ne yapmam lazım? Benim bu testi tekrar etmem lazım. O yüzden bir biyosensörün validasyon verifikasyonu üretme sürecinin en az 2 mislidir. Çünkü çok uğraştırır. Yani bazı koşullarda geriye dönersiniz, tasarımı değiştirirsiniz. O kadar sıkıntılı bir işten bahsediyoruz. Ama
Validasyon başka bir var olan kabul edilmiş bir referansa göre bu şeyin
evet,
çıkması,
verifikasyon
verifikasyon.
anlatacağım gene. Verifikasyonda ne? Siz aldınız benim biyosensörümü, kendi sonuçlarınızla bunu kıyaslamaya çalışıyorsunuz. Artık yeterli
Tamam.
kılınmış. Siz bunu doğruluyorsunuz. Gerçekten Ahmet'in biyosensörü düzgün çalışıyor muyu doğruluyorsunuz.
Okey. Bağımsız şeyler
Validasyon.
vardır ya, bağımsız İsviçreli şeyler de bunu doğruladı gibi.
Aynen.
Bağımsız kuruluş doğruluyor onu. Evet.
Aynen öyle. Validasyon çok sancılı işlerden bir tanesidir. Gene yanlış negatiflik oranı neydi? Benim aslında bir negatifim var. Yani sistemin negatif gördüğü bir negatifim var ama gitti benim kitim pozitif verdi. Ve bunu toplama orantıladık. Aynı şekilde yanlış pozitifliğim nedir? Yanlış pozitifliğim de aslında sistemde pozitif, yani referans sonuca
Var
göre
ağır
pozitif
metal
gerek
aslında.
ama ben yakalayamadım. Bunun da toplama oranı yanlış pozitiflik.
O zaman
Korona
burada hocam çok özür dilerim, sözünüzü balla kestim. Bu iki
estağfurullah.
tane, yani şimdi ben başta demiştim aslında hangisi daha tehlikeli, yanlış pozitif mi yanlış
Her
negatif
ikisi.
mi? Her ikisi de, çünkü şimdi burada ağır metali bulamaması varken negatif demesi, buradaki yanlış negatif tehlikeli. Çünkü burada yok dedi, içti, sıkıntı çıkar. Ama dediğiniz kan şekerin çok yükseldi, krize giriyorsun. Orada da yanlış şey demesi, özür dilerim, kan
Troponin
şekeri
kalp
düşük
krizi
olması,
geçiriyor.
kalp krizi, burada da bu tehlikeli olabilir duruma göre yani.
Yani gene gebelik kiti örneğinden gidebiliriz. Yani
Evet.
her koşulda sizin yanlış pozitif ve yanlış negatiflerinizin az sonra bir grafik göstereceğim. Sıfıra yakınsaması lazım.
Çok evet.
Testimizin inanırlığı, güvenirliği için sıfıra yakınsaması lazım. Çünkü eğer bu yakınsamayı yapamıyorsanız gerçekten Başa dönüp yeniden tasarımı düşünmeniz lazım. Eğer, bir de şöyle bir durum var. Bazı testlerimiz var yok. Gebelik testi. Kalitatif bir testtir. Vardır ya da yoktur. Yani 318 gebesin diye bir dünya yok.
İki uçludur gebesin. Yani. Ya siyah ya beyaz gibi.
Aynen öyle. Sayısal mantık 1-0. Bazı testlerin sayılı olması gerekir. Şeker buna çok güzel bir örnek.
Evet.
Ne yapıyor? Kan şeker miktarını söylüyor. İşte burada da ne konuşuyoruz? Burada aslında bizim için önemli olan işlerden bir tanesi şu. Geri kazanım. Sisteme şeker veriyoruz. Biz biyosensörümüze şekeri veriyoruz. Bu şekeri tekrar bana kaç okuyor? Örnek veriyorum. %1 şeker. Lütfen sayılara takılmayın. %1 şeker benim kitimde 20 glikoz ölçüyor. %2 şeker 40 ölçüyor. Böyle bir doğrusal mantıkta gidiyor. Ben %1 şeker koyuyorum ve benim sistemim 18 ölçüyor. Bütün uluslararası standartlara göre 20 ölçen şey bende 18 ölçüyor. Bu sefer diyorum ki evet benim ölçtürebildiğim şeker miktarı 18. Demek ki ben 18, 20 koyuyorum diye 18 koyuyorum. Devreye ne giriyor? Pipet ucunuz giriyor. Devreye ne giriyor? İşte sisteminizin stabilizasyonu giriyor. Molekülünüzün, enziminizin stabilizasyonu giriyor. Belki sizin elektronik devrenizin nasıl oluştuğuna kadar, oksitlenme düzeyine kadar.
Ortam, belki oradaki bir şey, ısı çok önemli.
Burada eğer sayı veriyorsanız, genellikle biz biyosensörlerde sayıdan çok hoşlanmayız ama mecbur kalıyorsunuz bazı durumlarda. Tarama testi dedim ya, var yok, var yok, var yok. Hani daha pratik sonuç verebiliyorsunuz ama sayılı analize girdiğiniz zaman iş çığırından çıkıyor. Çünkü orada sizin artık parametreniz gerçekten ne kadar koydum, ne kadar aldım. Benim bunu ne seviyede tespit etmem lazım ve bunu ne kadar doğrulukla yapmam gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak doğrulukta az önce sorduğunuz şey, doğruluk aslında genellikle sertifikalı referans malzeme, spike ya da zenginleştirilmiş örnekle yapılır. Ne demek istiyorum? Ben giderim derim ki ya Cevdet Bey, sizin firmada standart şeker solüsyonları var, bana bundan satar mısınız? Benim kendi hazırlamamla sizden aldığım sertifikalı referans malzemeyle okuduğum sonuç arasında daha kadar fark var. Çünkü benim balonum kalibremi, benim mezürüm kalibremi, benim pipet ucum kalibremi, laboratuvarımın sıcaklığı uygun mu, benim terazilerim düzgün mü, terazimin yanında etüp varsa bunu etkiledi mi? Bunlar tamamen artık kalibrasyon, validasyon, verifikasyon işine giriyorum biraz. Doğru olduğunu bir şeyi alıp kullanmak her zaman daha pratik. Hep
mesela,
şunu hayal.
Bir örnek vereyim hocam, doğru mu siz deyin. Mesela terazim var benim, eski tarz terazim, şeydeki pazar terazisi. Şimdi pazar terazisi ne diyor? Bana bir kilo ıspanak ver diyor. Karşılığına bir kilo olduğunu kabul ettiği bir şey koyuyor. Şimdi o onun kalibrasyonu ama onun bir kilo olduğuna emin değiliz. Onları kim nasıl üretiyor bir kilo olduğunu? Mesela çok şöyle, yakın zamana kadar Fransa'da bir kilogram vardı. Onu herkes onun üzerinden kalibre ederek öğretiyordu. Aslında sizin bahsettiğiniz şekerdeki şey de bana onu çağrıştırdı. Bilmiyorum doğru mu?
Bu metroloji, bu tamamen bir ölçümün doğru olmasıyla ilgili olan kısım. Şu anda Türkiye'de UMEM'iz var bizim. Ulusal Metroloji Enstitümüz var. Çok da saygın bir enstitü. Ve işini çok doğru yapan enstitülerden bir tanesi. Metrolojiye girdiğiniz zaman uluslararası standartların bildirdiği, bu ürünlerin nasıl olması gerektiği, bu ürünlerin kontrolü dahil, hatta kalibrasyon sistemlerinin kalibrasyonuna kadar bütün işleri UME yapıyor. Standartlarca ISO deyip duruyorum ya, neyin ne olduğu belli zaten. Yani sizin balonunuzun nasıl olması gerektiğine dair yaklaşık 4 standart var. Bir mezürün ölçümüyle ilgili yaklaşık bir 5 standart var. Otomatik pipetörler var ya, basit otomatik pipetörler. Bunun hacimsel ölçümü üstüne 2 tane ISO standartı var. Ne yaparsanız yapın, bir işi doğru yapmak istediğinizde standart veri bulabiliyorsunuz. Tek problem şu, bu standartlar çok pahalı ve ulaşması çok güç o yüzden de. Çünkü İsviçre frankı ile satılıyor bunlar ve gerçekten can yakacak seviyede pahalı. Ne oluyor? Biri bir şey aldığı zaman böyle işte Türkiye'de biz paylaşıyoruz bu şeyleri. Mesela demin şu örneği verecektim. Dedik ya, hastaneye hasta şeker glikometresiyle gidiyor. Kendinden ölçümü oradaki örnekle. Peki ben şunu yaptım. Dedim ki belirli seviyede şekerlerim var benim. Bunun yanında da O cihaza özgü çiplerim de var. Lütfen haftada bir atıyorum, ayda bir bu solüsyonları buna damlatıp cihazınızın doğru okuyup okumadığına bakın. Olabilir mi? Olabilir. Ama burada devreye ne giriyor? Hasta dinamiği giriyor. Hasta ne yapar? Hasta bir şey yapar. Yanlış yaptığında da bu sefer otomatikman iş tamamen çığırından çıkar. Ne yapılması doğru? Aslında bu tür cihazlar için bence her şehirde bir kalibrasyon alanı oluşturulup bunun da devlet tarafından karşılanarak biyomedikal mühendisleri tarafından bu kalibrasyonların yapılması lazım.
Ya peki bu
Çünkü
satılırken bunların üstüne okey diyor. İşte şeyden geçti diyor. Biz onlara güvenemeyecek miyiz o zaman? Yani bu tıbbi cihaz.
Satıldıktan sonra sorun yok ki, satıldıktan
Ha
sonra
bu
başına gelmedi
anlattığınız.
ki bunların. Yani
Ha.
Allah bilir kaç kere yere düştü, işte çantada aldı, paralı güne giderken duvara çarptı. Yani o kısmı bilmiyoruz ki.
Çok güzel.
Güzel örnek oldu, çok
Kafam
beğendim.
paralı güne gider.
Yani
Evet
ama
yani doğru söylüyorsunuz. Ha.
şimdi gerçekten cep telefonunuzu düşünün. Cep telefonunuzu aldınız, kaç kere düştü?
Tabii.
Ben benimkini söyleyeyim
Kamera
mi? Bir
ölçmeye bırakıyor mu mesela? Kamera farklı renk gösteriyor mu? O da bir sensör aslında.
Birçok parametre
Evet.
var. Bu arada işte belki evindeki sıcaklık doğru değil. Belki aldığı biyosensörlerin tarihi geçmiş. Bakmıyor
Bilmiyor.
ki.
Yanlış
Kaç
ölçüyor.
kişinin kullanma tarihine bakıyor. Yani işte ne de bakıyoruz? Yumurta ve sütte mi bakıyoruz? Başka ne de bakıyoruz?
Bozulursa çok sıkıntı olacak şeylere bakıyoruz yani orada dediğiniz gibi.
O yüzden hani ilaç son tarihi geçmiş, yani geçmiş ne olacak ki? Zaten o best before, yani better, good, öyle gider
Öyle
bu. Yani
gider.
o yüzden hani bazı koşullarda gerçekten sistemin nasıl işlediğini de yönetemiyorsunuz. Evet, bunlar çok güzel sistemler, çok güzel yöntemler ama devreye insan faktörü girdiğinde her zaman olduğu gibi iş biraz sıkıntılı gidebiliyor. Geri kazanımı söyledim. Tespit düzeyi minimum tespit edilebilen düzeyimiz. Bunu az önce
Yani bir
söyledim.
kişinin şekeri
Gel.
minimum ne kadar olabilir ve onu gösterecek. Ne
Tabii
kadara
ki.
kadar gösteriyor? Tamam.
Geldim deneylerin tekrar edilebilirliğine. Ne dedim az
Replikasyon
önce?
dediğimiz değil mi
Bunu
İngilizce'deki?
dedim en az 3 kere yapıyorum ve en az 6 çalışma yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Ben şeker ölçümüne gireceğim. 20 İşte %20 atıyorum. %5, %10, %20 oranlarında şekerleri ayarladım. 6 tane kit koydum önüne. Ben girdim tek başıma. Bu deneyi yaptım. Bir seferde 18 çarpı 3, 18 çarpı 3 ne yapıyor? 24 oradan 54. 54 tane analizi 3 seferde arka arkaya farklı günlerde yaptım. Aynı laboratuvarda, aynı ekipmanla, aynı şekilde. Dedim ki ben sonuçlarımı tekrar edebiliyorum. Sonra ben de dedim ki patron olarak, tamam süpersin, tekrar edebiliyorsan o zaman sen bu aşamayı bitirdin. Hadi o zaman devreye Cevdet Bey girsin. Desin ki o da aynı laboratuvarda aynı örnekle aynı işi yapsın. Neydi? 54'tü, 108 örnek. Bakın bir sefer için konuşuyorum ve bu muhteşem senaryo, en iyi durum.
Hocam intra laboratuvarı demişsiniz ya. Yani aynı
Laboratuvar.
laboratuvar içinde. Intra
Aynı.
demişsiniz. Orada farklı
İnter.
laboratuvar yazıyor.
Farklı karıştırmışım.
Ha
Yazarak
tamam. Soldaki
karıştırmışım.
intra tamam. Yani biri aynı laboratuvarda aynı örnekli ama
İnter
sizin
için inter.
yerinize benim yaptığım gibi
Aynı.
inter laboratuvar laboratuvar arasında da bu sefer aynı örneği farklı kişi farklı laboratuvar. Tamam.
Aynen öyle. Farklı ekipmanla ben örneği hazırlıyorum. Kitleri de gönderiyorum. Oraya da bir 54 gönderiyorum. Diyorum ki lütfen bir de siz bakın. Genellikle bu işte validasyonda en çok çarptığımız bölüm burası. Gerçekten aynı sonuçları bir daha üretebiliyor muyuz? Gerçekten aynı sonuçları bir daha bulabiliyor muyuz?
Oluyor mu
En...
hocam? Başka laboratuvara dikkat etmedi yazdığınıza. Adam
Valla
dediğiniz gibi
işte
yapmadı.
yani ne diyeyim, gönderdim bir kere.
Evet.
Hani ya şimdi laboratuvarda çalışma dediniz ya, işte şu anda MR'la çalışıyorum ve işin içerisine girdim. Bu işin epidemiyolojisine girdim. Laboratuvarda her zaman işler sandığınız gibi gitmiyor.
Evet.
Yani o gün bir defa laboratuvara girerken bütün dış dünyayı dış dünyada bırakmanız gerekiyor. Çünkü kafanızda o gün işte işinizle, çocuğunuzla, eşinizle, kedinizle, arabanızın sorunuyla, maddi sorunlarınızla girerseniz bir bakıyorsunuz farklı bir şeyler pipetlemeye başlıyorsunuz ve bunun sonucunu ancak ertesi gün görebiliyorsunuz. O yüzden genellikle biz laboratuvarda önlüğümüzü giydiğimizde kişiliğimizi dışında bırakırız.
Evet, bunu geçen de söylemiştik. Çok güzel bir söz bu.
Çünkü konsantre olmamız lazım. Yani karşınızda üretilen kit öyle 1 lira, 3 liralık kitler değil. Bunları eğer biri size güvenip gönderiyorsa gerçekten bunu çok sakin biçimde yapmanız lazım. Çok dikkatli yapmanız lazım. Onun sonuçlarına yaklaşabiliyor olmanız lazım.
Ya bu hocam aslında şey, şimdi bunları anlatmayı ben çok kıymetli buluyorum. Metot kısımları, yani bilimsel metodun, hani o klasik şeyleri değil de işe özel metotlar, işte biyosensörün geliştirilme yöntemleri, işte yani bilimsel araştırma yöntemleri. Bunu çok yararlı buluyorum. Çünkü biz bir şey anlattığımız araştırmalarda şu bulunmuş falan dendiğinde genelde ben YouTube yorumlarını falan şey görüyorum. Ha, ama şuna dikkat etmemişler. Aa, buna dikkat etmemiş. Ya olabilir de bu arada. Çoğu doğru da çıkabiliyor. Ama çoğu zaman bir dakika, bir makaleye bir bak. O adam zaten neyi nasıl yaptığını. Yani bizim halk olarak aklımıza gelen birçok şey bilim insanının aklına geliyor. Nedir? Ya bu adam kendi sensörünü üretiyor. Örnek veriyorum, hani sizi tenzih ediyorum. Bir kişi kendi sensörünü üretiyor, satacak bize. Ben doğru der tabii ki. Doğru sonuçları yazabilir. Ha, o zaman ne işin iç giriyor? Sen başka laboratuvarda göndereceksin. Oradaki aynı şeyi yapacak mı? Ki buradaki testler yine tepkimeye dayalı ya da işte biyolojik şeyler. Bir de bunun psikolojik test boyutunu düşünün. O kadar çok etkileniyor ki testi yapan. Daha neler giriyor işin içine. Yani sizi testi veren kişinin beyaz önlük giymesi ve giymemesine kadar, öyle bir örnek vereyim. Bir sürü şeyi değiştirir. O yüzden test geliştirmek acayip zor bir iş. Zaten dinleyenler şu an anlamıştır. Nelere dikkat ediyoruz yani. Daha hani bir ağır metal bulacağız diye suda neler
Aynen.
dikkat ettik yani. Evet.
Aynen öyle. Şimdi demin dediğim tablo bu. Şimdi yan tarafta bir animasyon var. İyi durumlarda yani benim işte testim %99,99 sensitivite ve spesifitede çalışıyor. Ne demek bu? Benim testim 10 binde bir hata yapıyor. Böyle bir testim benim henüz olmadı. Çok isterim. Olan da tanımadım. Çok isterim.
Çok idealize bir şey bu tabii demek ki.
Yani bu ütopyadır. Böyle bir dünya yok. Biz genellikle neye yaklaşmaya çalışırız? Biz buraya yaklaşmaya çalışırız. %98 spesifite ve sensitiviteye yaklaşırız. Çünkü sizin sensitiviteniz, bakın spesifite %90 hiç değişmiyor ama sensitivite değişiyor. Tabloyu görüyor musunuz? İlk çökende kim biliyor musunuz? Yanlış sonuçlar. İlk yanlışlarınız çöküyor. Çünkü şunu anlatmaya çalışıyoruz en başından beri. Yaptığınız işte eğer bir ekonomik değilseniz, iki yaptığınız işi sahadaki ileri üst seviye cihaza yaklaştıramıyorsanız ve bulduğunuz sonuçlar şaibeliyse uzak durun. Şimdi bir dönem şu çıkmıştı, zannedersem İtalya olması lazım. İtalya dedi ki ya biz işte kesinlikle kalp krizini gelmeden saatler öncesinde bildiriyoruz. Bir biyosensör yaptık. Millet çıldırmış gibi aldı bunu. 1999-2000'lerden bahsediyoruz. Tam böyle biyosensörlerin trend olduğu dönem. Ya bütün millet saldırdı bu biyosensörlere. İşte kalp krizini anlıyoruz, şudur budur. Ortaya çıktı ki bırakın pozitif bulmayı, negatif bile bulmuyor.
Oo,
Zaten
hiçbir şey
firma
yapmıyor.
sonra ortadan kayboldu. Firma bir anda ortadan kayboldu. Ama çok güzel pompalandı, çok güzel piyasaya verildi. Firma çok da güzel para kazandı oradan. Ama dediğim gibi yani bir iş yaparken ben hep bunu söylerim. Bu dersi hep ben böyle kapatırım. Dersin kapanışına geldim. Yaptığınız iş doğru değilse, yaptığınız işte gerçekten çok istiyorsunuz. Bir biyosensörünüz olsun çok istiyorsunuz. Bu biyosensör olsun çok isterken hep şunu düşünmek lazım. Bunu da çok söylerim. Wabi sabi. Basit düşünmek lazım. Olabildiğince basit düşündüğünüzde sisteminizi adam etmeniz çok kolay oluyor. Eğer sistemin içerisinde birçok ölçüm metodu, birçok bariyer koyarsanız bu sefer hatayı bulamıyorsunuz. Bu da yılların tecrübesi. Ne kadar basit, o kadar kolay, o
Okkam
kadar...
usturası gibi yani. Ne kadar basit gösteriyorsan,
Aynen.
değil mi?
Aynen öyle. Ben teşekkür ediyorum. Benimle irtibata geçmek isteyenler bu adresleri kullanabilirler. Özellikle Instagram'da çok aktifim. Öğrencilerim bilirler. Hemen hemen her şeyi oradan çözmeye çalışıyorum. Mail adresim, Twitter'ım burada. Teşekkür ederim size de ev sahipliğiniz, bu söz hakkı, güzel sohbet, aradaki beyin açıcı sorularınız için. Ama arada mutlaka sorular yazılmıştır. Onları almak istiyorum. Ekranı açıp normale geçebilir miyim? Skype'a.
Bir saniye hocam, hemen geçelim. İkili sahnemize geçelim. Evet hocam, normal ekrana geçebilirsiniz. Ben de chat'i herkese açtım. Sorularınızı alabiliriz chat'teki arkadaşlarımız, izleyen
Mert'in
kişiler.
Skype'da mıyım? Şey demeyeyim. Discord'da mıyım?
Aynı böyle kalabilirsiniz hocam. Hiç sıkıntı
Tamam.
yok. Sizin
Tamam.
ekranınız önemli değil şu an için. Yan yana
Tamam.
ikimiz
Ekran paylaşımını
gözüküyoruz.
kapatıyorum.
Kapatabilirsiniz.
Tamam.
Tamam.
Okey.
Şimdi
Soru varsa
sorularımızı
alalım.
bakalım. Varsa soru.
Oh.
Güzel anlattık hocam. Ben şeyi sorayım. Yani tabii sizin şeyiniz değil ama bu yeni bir haber vardı. Canan Dağdevren Hoca'nın, biz de kendisini tanırız, çok severiz. Hatta biz onu Sims oynadık, biliyor musunuz hocam? Sims, Canan Kürü adıyla Sims karakterimiz bizim oyunda.
Canan Hoca ile ilgili şöyle bir esprimiz vardır. Biyomedikal mühendisi, Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi koridorlarında ünlü bir bilim insanlarının kara kalem resimleri. Bu Hakan, öğrencimiz Hakan yaptı hepsini. Canan hocamızın da kara kalem resmi vardır. Zannedersem bu konuda da bir istisnayızdır. Kadın bilim insanlarını gene kadınlarımıza örnek olsun diye sergileyen bölümlerden biriyiz.
Bu çok önemli hocam.
Çok
Yani
da sevindim. Kendisinin yaptığı bilimsel çalışmaları da çok severim, çok da beğenirim. Hani nacizane haddim olduğunca.
estağfurullah,
Buyurun,
estağfurullah
lafımı
hocam.
kestim.
Biz de yani kendisiyle yayını almayı düşünüyoruz. Haberleşiyoruz.
Süper
Twitter'dan
oldu.
haberleşebiliyoruz. Evet. Bir Yavuz Aydın'ın bir sorusu var. Aynı zamanda bizim konuk bulma ekibimizin lideri Yavuz Hoca. Yani gönüllerimizden biri. Siz de gönüllü olmak isterseniz birlikte.gelecekbirine.net adresinden gönüllü olabilirsiniz. Mesela konuk ekibinde olup hocalarımızla bağlantıya geçebilirsiniz. Hocalarımıza direkt mailleşen, hocalarımızı ilk bulan ekip konuk ekibidir. Mesela onu bir söyleyeyim. Bu sayede bunları da öğrenebilirsiniz. Biyosensörleri hangi meslek grupları üretiyor ya da çalışıyor demiş.
Herkes üretebilir. Yani süreci gördünüz. Sürecin içerisinde bir biyoloji var. Sürecin içerisinde bir kimya var. Sürecin içerisinde bir elektronik var. Sürecin içerisinde gene ben biyomedikal mühendisi olması gerektiğini düşünüyorum. Kimya mühendisi olması gerektiğini düşünüyorum. Fizik var işin içerisinde. İyi seviyede bir fizik bilgisi var. İstatistik var. Matematik var. Ben hani geçen şeyde de söyledim. Geçen gene bu şekilde röportajda söyledim. Ben multidisipliner çalışmayı seviyorum. Yani bu bunun işidir, bu bunun işidir diye bir dünya yok. Ben bu alanda herkesin iyi işler üretebileceğini, yeter ki alanda liyakatla yanına iyi ekip arkadaşları alabilsin. Tabii ki etkin gruplar var mı? Etkin gruplar var. Bir defa ekibinizde bir tane medikal kökenli biri olması lazım. Bu biyomedikal mühendisi mi olur? Bir doktor mu olur? Artık ne olur bilmiyorum. Bir biyolog olmazsa olmazınız. Yani bir moleküler docking yapacaksınız ya da bir aptamer yapacaksınız. Bir enzim, bir hormon dediğiniz anda devreye bir biyolog, bir kimyacı giriyor. Yarın öbür gün işte ya bunu böyle bir yüzeye mi koysam, aman yüzey şöyle mi olsa, bu yüzeye nasıl tutturduk, dur bir karakter, fizikçi giriyor devreye. O yüzden birçok mesleği ilgilendiren işlerden bir tanesidir ki en son anlattığım kısım istatistikçiniz yoksa oturup ağlayacağınız kısım.
Neden bu istatistikçiniz yoksa hocam?
İstatistiksel modelleme yapmanız lazım. Neyi nasıl okuyacağınızı istatistiksel modelleyerek yapıyorsunuz. Yani hangi modelden gidelim, hangi ölçüm belirsizliği, hangi işte standart deviyasyonu alalım da neyi nasıl yapalım. Ben gördüğünüz gibi hazır Excel kullanıyorum. Bildiğim bir şeyi kullanıyorum. Bildiğim işime yarayan bir şeyi kullanıyorum ama yarın öbür gün farklı bir işe girdiğimde tabii ki benim gene bir istatistik bilgisine, istatistiksel modellemeye ihtiyacım olacak.
Evet hocam, güzel. Bir sonraki soruya bakalım.
Buyurun.
Dilşat Taydaş demiş ki, hocam pestisit tayini için, yani böcek ilacıydı değil mi, pestisit için kullanılan sensörlerde nano malzeme tabanlı olduğunda yine enzimatik sınıfına, yani enzimlerle çalışan biyosensör sınıfına alabilir miyiz demiş.
Şimdi pestisit tayininde nano malzeme boyutunda olduğunda biyosensöre alabilir miyiz? Biyo neyi bağladık oraya? Pestisiti mi bağladık? Biyo mudur pestisit?
Bu da evet önemli bir soru. Yani böcek ilacı biyolojik.
Biyo neyi bağladığımı hayal edemiyorum ama pestisit biyosensörleriyle ilgili şöyle bir handikapınız var. Benim en son bıraktığımda tüm dünyada analizi yapılması gereken 680 tane pestisit vardı. Yanlışsa lütfen rakamı bilen beni doğrulasın. Her birine tek tek bakamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gruplandırıyorsunuz. Organik florlu, organik klorlu işte gibi gibi bir sürü grubu var. Her grubu bir temsilci seçseniz bile gene istediğiniz tespiti yakalayamıyorsunuz. Çünkü çok geniş bir aileden bahsediyorsunuz. Nanoya hangi biyoyu bağladığımı bilemedim. O yüzden sorunuza tam cevap veremeyeceğim. Eğer tekrar yazarsanız bir daha konuşalım bunu.
Evet. Burhan kolsuz bir soru sormuş ama anlayamadım. Bir daha yazarsınız, bir typo olmuş soruda. Onu beklerken Mustafa Bahadır'ın sorusuna geçelim. Biyosensör yapımında hangi program ya da programlama dilleri kullanılıyor demiş.
Şöyle tasarım aşamasında yani ben herhangi bir program kullanmıyorum. Ama bir simülasyon yapmak istiyorsanız bununla ilgili özellikle elektronik simülasyonu yapabileceğiniz programları kullanabileceğinizi düşünüyorum.
Güzel. Yine Yavuz Aydın hocamızdan bir soru. Deri altı çipleri biyosensör örneği mi yoksa daha fazlası mı demiş.
Deri altı çipleri hızlı tespit sistemine girer. Biyosensöre sokmam ben onu. Ben
Bunun
sokmam.
farkı nedir hocam? Bakın ben anlattınız bir saat. Benim cahilliğime verin ama yani
Hızlı tespit.
birincisinde ben bir sıkıntıyı hızlı anlamam mı? Sensörde daha anlamaktan ziyade ölçmek gibi algılıyorum ben.
Epilepsi cihazında, anlattığım epilepsi cihazında biyo var mıydı? Yoktu.
Şey yok muydu
Biyo
dışarıdan
vardı.
bileklik vardı ölçüm ama invaziv değildi yani.
Yok. Biyo. Herhangi bir hücre, herhangi bir enzim
Ha.
herhangi... yoktu.
Yoktu. Evet.
Telefonun bir kit vardı birbiriyle anlaşıyordu bileklikle. Bu bir hızlı tespit. Ama asker örneğine geleceğim. Askerin suyu ölçtüğü biyosensörümde biyo var mıydı?
Biyolojik bir şey oluyordu, bir reaksiyon oluyor, tepkimi
Biyosensör.
oluyor. Evet.
Biyosensör. Yani doğrudan oradan gitmeniz lazım.
Bu evet tamam. Şimdi benim kafamda daha iyi oturdu. Babam bir soru sormuş. Torpilli soru değil, sırayla alıyorum. O da izliyor. Sensörlerin çalışma prensibi nedir? Yani detayı nasıl algılıyor demiş ama hangi sensör bazında? Geniş bir soru sormuş aslında babam. Hani belki bir zamanımız olursa ya da bir dahaki yayında mesela bir sensörü alıp elektroniğini sanıyorum sordu. Yani tam detayını göstermek adına bir şemayla bunu sormuş olabilir.
Tamam. Şöyle dönüştürücüler dediğim kısım. Az önce dedim ya piezoelektrikleriniz var, amperometrik yöntemleriniz var, potansiyometrik yöntemleriniz var, işte empedanslarınız var, entalpileriniz var. Bir sürü yöntem saydım. Sıcaklık değişiyor, manyetizma değişiyor ya da işte akım değişiyor, potansiyel değişiyor. Bir sürü bir şey söyledim. Bunlar ölçüm yöntemleriniz. Dönüştürücülerle ölçüyorsunuz.
Evet, şimdi anladım. Bir soru, Dilşat Taydaş devam etmiş sorusuna. Hani galiba nano ile ilgili soruyu sorandı. Elektrokimyasal için mesela quantum dots kullandık ama ACHE aktivasyonuna bakıyoruz demiş.
Tamam. Gayet makul. Gayet makul. Şimdi ben çok
Soru
teknik
neydi?
derinlemesine girmedim.
Soru
Dediğim
enzimatik
70
sınıfını alabilir miyiz diyordu bunu. Sorusu buydu.
teknik olarak alabilirsiniz. Teknik
Çünkü o
olarak
ACHE
ayrıntıyı
aktivasyonuna bak.
görmem lazım. Ayrıntıyı görmem lazım. İstiyorsanız iletişim bilgilerimi vermiştim. Bence evet.
Evet.
Bence.
Burhan Kolsuz'un sorusu, ilk typo olan şimdi alıyoruz onu. Biyosensörler hacklenebilir mi? Bunlar programlanabilir mi? Yani programlama dilini sorarken sanırım onu da merak etmişti.
Yani biyosensör dediğiniz şey öyle hacklenebilecek bir şey değil. Çok basit bir gebelik testi. Tekrar söylüyorum. İşte bir nitroselüloz membranınız var. Nitroselüloz membranın üstünde işte altın nanopartikülleriniz var. İdrar bunu nasıl hackleyebilirsiniz?
Yani
Ya
şöyle diyelim, ben bir mesela şey vereyim, bir şeytanın avukatlığını yapayım. Mesela şeker ölçecek bir insan, buna garezi var birinin. Şekeri yükseldiğinde anlamamasını istiyor, örnek veriyorum. Orada da
oh.
şey var, yani şeker cihazı alıyor ama cihazın göstermiyor, Bluetooth'la telefonuna aktarıyor. Telefondaki uygulamayı belki hackleyerek yüksekken düşük gösterir. Çok tabii şu an üst gidiyorum ama düşük
Evet.
gösterir ve bu adam ne oluyor deyip belki çok yüksek şekerden ya da hani erken tayin sistemi belki biyosensör değil de hani bu kişi düştü. Düştüğünde de kimse yardımına gitsin istemiyor mesela. Orayı hackleyebilir yazılım
Olur.
kısmına.
Bu
Ölsün hani artık o
olur.
herhalde onu düşünüyorum.
Bu olur. Bu olur. Tabii.
Dilşat Hanım teşekkür etmiş. Evet, başka soru var mı? Son bir soru alalım gelecekse eğer chatten. Yoksa hocamızı uğurlayalım. Saat de çünkü Türkiye'de geç oldu. Burada da geç oldu. Saat 11.30 Türkiye'de. Çok da. Gerçi artık sahura kalanlar var. Şey var ama yarın pazartesi. Herhalde başka soru yok gibi görüyorum.
Tamamdır.
Hocam çok teşekkür ederiz
Ben teşekkür ederim.
size. Katıldığınız için gelecek bilimde bir bilim iletişimi platformu, yani sizin gibi hocaların, bilim insanlarının, akademisyenlerin kendi yaptığı işi yine kendi ağzından anlatması. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yani araya bir, tabii ki bilim habercilerimiz, kıymetli haberciler var dünyada, Türkiye'de az sayıda da olsa. Tabii ki onların da görevi önemli. Basitleştirerek ne ifade ettiğini anlatmak, ama genelde araya bir katman girdiğinde sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bilim insanı kendi anlatsın. Benim burada gördüğüm filtre, ben anlamıyorsam bir sözelci olarak örnek veriyorum ya da bir psikolog olarak, ben onu basitleştirmek, belki bazı soruları tekrar tekrar sorarak hani onun
Mutlaka.
anlaşıldığına emin olmak. Bizim yaptığımız buradaki filtre bu. Bir, bunu çok önemsiyoruz. Bir de hocamıza ya da araştırmayı yapan insana birinci ağızdan bir kere dinliyorum. İkinci el bilgi değil. Bu birinci ağızdan bilgiyi anlatan kişi istediği kadar zaman ve esneklik vermek. Yani hocam reklama gireceğiz. Hocam rating bilmem ne değil. İşte ne kadarsa konu o kadar. Hoca ne kadar anlatmak istiyorsa o kadar anlatması. Biz buna çok önem veriyoruz. Belki de farkımız da bu diyebiliriz. Diğer yayınlarımızı merak ediyorsanız, eğer izlemek istiyorsanız YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Hayır, ben dinleyeceğim. Koşu yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, yolculuktayım, dinlemek istiyorum. Podcastlerden Gelecek Bilim'de diye aratarak bu kaydında, bu yayında ve diğer yayınlarında ses kaydında bulabilirsiniz. Sesi de önemsiyoruz çünkü. Bazen spontan oyun yayınlarımız oluyor, soru cevaplı yayınlarımız oluyor Twitch kanalımızda. Onu da takip edebilirsiniz. Destek olmanın yolları da belli, aşağıdan bakabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için, zerafetiniz için, desteğiniz için, özellikle beyin açıcı sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. İkidir bu tecrübeyi yaşıyorum. Doğru yerde doğru şeyi anlattığıma inanarak ayrılıyorum. Tekrardan ev sahipliğiniz için ve dinleyenlerin de kulağına sağlık diyerek teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi ve araştırma arkadaşlarınızı tekrar görmek isteriz. İşte hocalarımız böyle tavsiye ederse, ya ben bir kanala çıktım, böyleydi, şöyleydi, sen de çık, sen de anlat diyerek böyle bir fısıltı gazetesi de istiyoruz aslında. Çok teşekkür ediyoruz hocam güzel
Ben
sözleriniz için.
teşekkür ederim. Sağ olun.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.